Çeşitliliği yönetmek. Her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler. Yazan: Martha R.A. Fields. Seslendiren: Umut Tabak. Yönderin mesajı. Çeşitliliği yönetmek neden öğrenilmeli? İş arkadaşlarınıza bir bakın. Onları nasıl tarif edersiniz? Herhangi bir çeşitlilik görüyor musunuz? Sadece fiziksel özelliklerini değil, İlgi alanlarını, becerilerini, aile geçmişlerini, fiziksel yeteneklerini, dinlerini ve diğer özelliklerini de göz önünde bulundurun. Kuruluşunuz çeşitli mi? Değilse iş fırsatlarını kaçırıyor olabilirsiniz. Neden mi? Bir şirket farklılıklara değer vermesiyle ünlenirse daha yetenekli çalışanları kendine çeker ve elinde tutar. Bunun yanı sıra çeşitlilik, şirketlerin yerel pazarlarda yeni fikirler oluşturmaktan fazlasını yapmasına da yardımcı olur. Farklı geçmişlere sahip çalışanlar, kuruluşlarının küresel pazarlardan da yararlanmasına olanak sağlayabilir. Günümüzde küreselleşmeye atfedilen önemle birlikte bu ticari açıdan çok mantıklıdır. Eğer kuruluşunuzda etrafınıza baktığınızda çok az farklılık görüyorsanız, çeşitlilik eklemekten büyük olasılıkla fayda sağlayacaksınız. Elinizdeki kitap size bunu nasıl yapacağınızı gösterecek. Önce çeşitlilikle ilgili yaygın yanlış anlamaları nasıl gidereceğinizi öğrenerek başlayacaksınız. Ardından çeşitlilikle ilgili çatışmaları nasıl ele alacağınızı, kapsayıcı bir çevreyi nasıl besleyebileceğinizi ve ekibinizin içindeki farklılıkları nasıl arttırabileceğinizi keşfedeceksiniz. Ek bölümler size sınırların ötesinde ticaret yaparken kültürel zekanızı nasıl güçlendireceğinizin yanı sıra çeşitli çalışanları nasıl toplayıp elde tutacağınızı gösterecek. Kitap, çeşitlilik yönetimi becerilerinizi zenginleştirmek için çok sayıda pratik araç ve alıştırma fırsatıyla son bulacak. Fakat unutmayın ki bu kitap hukuki danışmanlık amacıyla yazılmamıştır. Eğer ekibinizde veya departmanınızda çeşitlilikle ilgili bir çatışmayla karşılaşırsanız, insan kaynakları grubunuza ve veya hukuk müşavirinize danışın. Çeşitliliği yönetmek. Temel bilgiler. Çeşitlilik nedir? Bir yönetici olarak mutlaka çeşitlilik kavramını duymuşsunuzdur. Peki ama çeşitlilik nedir? Çeşitlilik, insanlar arasındaki farklılıklar için kullanılan bir başka kelimedir. Kurumsal bir ortamda çeşitli bir ekip veya iş gücü sıralayacaklarımıza benzer farklı özelliklere sahip çalışanlardan oluşur. Irk, cinsiyet, etnik yapı, yaş, fiziksel ve bilişsel yetenek, cinsel yönelim ve kimlik, dini inanç, öğrenme ve çalışma tarzı, beden türü, iş-hayat yükümlülükleri. Departman veya biriminizde çeşitli bir ekip kurduğunuzda şirketinize önemli avantajlar sağlarsınız. Çeşitlilik, insanlar arasındaki farklılıklar. Neden çeşitli bir iş gücü kurmalı? Birçok kuruluş çeşitliliği herkese eşit fırsat vermenin yapılacak en doğru şey olduğunu düşündüğü için teşvik eder. Bazı ülkelerde çeşitli bir iş gücü işe almak ve elde tutmak aynı zamanda ayrımcılık karşıtı yasalara uymak anlamı da taşır. Buna ek olarak şirketler çeşitli bir iş gücünün yetenek toplama ve elde tutma, çalışan bağlılığı ve üretkenliği ve karlı inovasyon alanlarında önemli rekabet üstünlükleri sağladığını da keşfetmişlerdir. Bir kuruluş farklılıklara değer vermesiyle ünlendiğinde, yetenekli çalışanları çekip onları elde tutma konusunda genellikle rakiplerinden daha başarılı olur. Bu bireyler masaya yatırdıkları beceri, geçmiş ve bilgilerine şirketin minnettar kalacağını ve bunlardan yararlanacağını bilirler. Çalışanlar iş fırsatlarını belirlemek ve yeni fikirler oluşturmak için farklılıklarını kullandıklarında işte kendilerini daha çok ifade ederler. Bu da daha çok katılıma ve daha yüksek üretkenliğe yol açar. Dolayısıyla çeşitli iş gücü, yeni iş fikirleri için zengin tohum yatağıdır. Söz gelimi bir şirkette engelli bir iş gücü, firmanın ürünlerini fiziksel kısıtlamaları olan insanlar için de erişilebilir kılmanın yollarını düşündü. Sonuç olarak şirket, taşeron seçiminde ürünlere erişimi bir kıstas olarak alma emri verilmiş devlet kurumlarından çok sayıda sözleşme kazandı. Çeşitliliğin ardındaki kuvvetler. Çeşitli bir iş gücünün sağladığı rekabetçi eşik, iş dünyasındaki birkaç kilit değişiklik nedeniyle hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmiştir. Örneğin küreselleşmeyi düşünün. Birçok şirket artık çok sayıda bölge ve ülkede çalışıyor. Yöneticiler çok sayıda çevreden müşteriler kazanıp elde tutmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanından farklı çalışanları çekmek ve motive etmek için kültürel farklılıkları anlamak ve bunlara saygı göstermek zorundalar. Söz gelimi büyük bir Amerikan şirketi İspanya'da bir birim kurduğunda başlarda İspanyol çalışanlarından Amerikan iş programlarına uymalarını bekleyince İspanyol emekçi sendikalarıyla anlaşmazlıklar baş gösterdi. Şirket ancak yeni faaliyeti için İspanyol yöneticiler işi aldıktan sonra işçilerinin güvenini yeniden kazandı. İspanyol kültürünü daha iyi bilen yeni yöneticiler çalışanlarla karşılıklı kabul edilebilir programları müzakere etmede daha başarılı oldular. Çeşitlilik, bağımsız olarak birlikte düşünme sanatı. Malcolm Forbes. Emek havuzundaki değişiklikler de iş gücü çeşitliliğinin hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmesine yol açtı. Birçok ülkenin nüfusu gitgide daha çeşitli hale geldi ve emek havuzları da bu çeşitliliği yansıttı. Söz gelimi Amerika Birleşik Devletleri'nde İspanyollar ve Asyalılar en hızlı artan nüfusa sahiptir. Ve Fransa ile İngiltere'de Arap nüfusu artmaktadır. İşlevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını elde etmeyi uman kuruluşlar, hiç olmadığı kadar geniş bir çeşitlilikte çalışan işe almalı ve onları motive etmelidir. Son olarak, iş dünyasında ivme kazanan değişimle beraber şirketler öncülük etmekte gitgide daha da zorlanıyorlar. Çalışanlarının farklılıkları dahil olmak üzere özgün niteliklerinin tümünü işe getirmelerine olanak veren kuruluşların rakiplerinin karşısında rekabet üstünlüğü sağlama şansı daha yüksek olur. Örneklemek gerekirse bir tüketici ürünleri firmasında Meksikalı çalışanlardan oluşan bir grup, İspanyol kültürüne ve damak tadına dair bilgilerini önceden yararlanılmamış olan İspanyol pazarına hitap edecek yeni bir hafif gıda önermek üzere kullandı ve bu ürün 100 milyon dolarlık bir ürünü haline geldi. Çeşitliliğin meydan okumaları. Çeşitlilik büyük avantajlar sunsa da meydan okumaları da beraberinde getirir. Özellikle epeyce farklı inanç, değer ve önceliklere sahip insanlar iş yerinde etkileşime girdiklerinde çatışmalar ortaya çıkabilir. İş ve iş dışındaki sorumlulukların nasıl gerilim yaratabileceğiyle ilgili şu örneği göz önünde bulundurun. Paolo ve Tamara, Stavros'a rapor veren hesap uzmanlarıdır. Paolo, çocuklarıyla daha çok zaman geçirmek için cuma günleri işten erken çıkmak üzere Stavros'la bir anlaşma yaptı. Kiliseye gitmeye kendini adamış biri olan Tamara da Stavros'a sadece cuma öğleden sonraları açılan bir İncil kursuna katılmak için haftada bir gün işten erken ayrılıp ayrılamayacağını sordu. Stavros, üzgünüm ama olmaz dediğinde Tamara, kendi iş dışı etkinliklerinin Stavros tarafından Paolo'nunkilerden daha az önemli olarak görüldüğü sonucuna vardı. Kırgınlığı arttı ve şirket politikalarının adaletsiz olduğunu düşünmeye başladı. Stavros'a ve şirkete güvenini kaybedince işte en iyi performansını verme konusunda isteksizleşti. Çeşitlilikle ilgili bazı çatışmalar insanların ön yargılı olarak görülme korkularından kaynaklanır. Örneğin 25 yaşında bir yönetici olan Grace, 50 yaşındaki astı Bart'a gereken yapıcı geri bildirimi vermekten kaçınıyordu. Çünkü onun kendini yaş ayrımcılığıyla suçlayacağından korkuyordu. Dolayısıyla Bart, işteki performansını iyileştirmek için gereken enformasyonu hiçbir zaman almadı. Bu tip durumlarda yöneticilerin bir performans sorununu mu yoksa çeşitlilikle ilgili bir sorunu mu ele aldıklarını belirlemeleri önemlidir. Performansla veya çeşitlilikle ilgili sorunları birbirinden ayırt etmek. 1. Yaşadığınız gerilimi tespit edin. Söz gelimi Mark, kendine bağlı Afrikalı-Amerikalı çalışan James son zamanlarda işte olağandan düşük performans seviyelerinde dolaştığı için endişelidir. Yine de Mark, James'in kendini ırkçı olarak göreceğinden korktuğu için ona kritik geri bildirimler vermeye isteksizdir. 2. Söz konusu kişi veya kişilerin iş gerekliliklerini tanımlayın. Söz gelimi James'in satış işinin gereklilikleri arasında her 3 ay belli sayıda yeni müşteri elde etmek bulunur. 3. Bu kişi veya kişilerin tespit ettiğiniz iş gerekliliklerini karşılayıp karşılamadıklarını sorun. James, farklı bir işverenle çalıştığı bir önceki işinde benzer iş gerekliliklerine sahipti ve bunları düzenli olarak karşılıyor veya aşıyordu. Bir önceki rolündeki performansı, Mark'ın James'i işe almaya karar vermesinin başlıca nedeniydi. Açıkça görülüyor ki James, iş gerekliliklerini karşılayabilir. 4. Eldeki sorunla ilgili gerçekleri fikirlerden ayırın. Mark şu gerçekleri belirler. James, geçen 4-3 aylık periyodun 3'ünde iş gerekliliklerini karşıladı ve ilk 3 aylık periyotta bu gereklilikleri aştı. Mark bir fikri de belirler. James'in yakın zamanlarda performansındaki düşüşün devam edeceğini veya kötüleşeceğini varsaymıştır. 5. Sorunla ilgili görüşleri etkileyen herhangi bir yanlılık olup olmadığını göz önünde bulundurun. Mark, kendini yıllar öncesinden Afrikalı-Amerikalı bir hesap uzmanını işe aldığı ama onun iş gerekliliklerini benzer şekilde yerine getirmediği bir zamanı anımsarken buldu. Bu deneyiminin James'in işteki yapabilirlikleri hakkında varsayımlarda bulunmasına yol açtığını, başka bir deneyime dayanarak James hakkında fazla genelleme yaptığını fark eder. 6. Durumu düzeltmek için gereken eylemleri tespit edin. Mark, performansındaki düşüşe neyin yol açtığı hakkında James'le konuşmaya karar verir. Mark, bu sorunu ele almak için James'e koçluk önermesinin mantıklı olduğunu düşünür. 7. Tespit ettiğiniz eylemleri uygulayın. James'le konuşan Mark, ailesinde gerçekleşen bir hastalığın James'in enerjisini her zamanki gibi işine vermesini zorlaştırdığını öğrenir. Mark, James'in kendiyle birlikte yaşayan yaşlı annesine ölümcül bir hastalık teşhisi konduğunu öğrenir. James, annesinin ağır hastalığının bakımının sorumluluğunu paylaşmaktadır. Eskiden James, ev ofisinde boş saatlerinde müşterilerle e-posta veya telefonla iletişim kurmaya çalışıyordu ama son birkaç aydır bunu yapamaz hale geldi. Mark, James'in durumunun işle ilgili yetenekleriyle hiçbir ilgisi olmadığını fark etti ve James'in performansındaki mevcut düşüş büyük olasılıkla geçici olacaktı. James'e şefkat gösterdi, destek verdi ve durumu düzeltmek için herhangi bir önlem almaya gerek olmadığına karar verdi. Çeşitlilikle ilgili bu tür gerilimler ve korkular arttığında üretkenlik ve moral zarar görür. Kuruluşlar çeşitliliğin sunduğu avantajları elde edemez. Şunları yaparsanız bu tür meydan okumaların altından kalkabilirsiniz. Farklılıkla ilgili yanlış anlamaları düzeltirseniz. Çeşitlilikle ilgili çatışmaları etkin bir şekilde ele alırsanız. Benzerliklerin yanı sıra farklılıkları kucaklayan bir iş yerini beslerseniz. Çeşitliliğin değerini kullanmaya başlarsanız. Çeşitli bir iş gücünü toplayıp elinizde tutarsanız. Farklı kültürlerden görevdeş, çalışan, müşteri ve tedarikçilerle iletişim kurma yeteneğini iyileştirirseniz. Bu kitap, bu hedeflerin hepsini elde etmenize yardımcı olacaktır. Çeşitlilik hakkındaki yanlış anlamaları def etmek. Gördüğümüz gibi çeşitli bir iş gücü her şirkete önemli bir rekabet üstünlüğü sağlar. Söz gelimi kuruluşun yeni ürün ve hizmetlerle ilgili yaratıcı fikirler oluşturan çeşit çeşit yetenekli çalışanları kendine çekip elinde tutmasına olanak verir. Ne var ki çeşitlilik hakkındaki yanlış anlamalar iş yerine çatışma tohumları ekerek şirketlerin bu üstünlükleri kazanmalarını engelleyebilir. Şimdi bu yanlış anlamaları inceleyip farklılıklar hakkında farklı bir şekilde düşünmek üzere fikirler keşfedelim. Belli bir grubun üyelerinin hepsi aynı değildir. Bazı insanlar başkalarını bir etiket altında toplayıp belli bir grup veya kültürün her üyesinin aynı özelliklere sahip olduğunu varsayma eğilimi taşırlar. Bu tür inançlar klişedir. Belli gruplara dair beylik, formülsel ve aşırı basitleştirilmiş kavrayış, fikir veya imajlardır. Örnekler arasında şunlar bulunabilir. Asyalılar zeki ve çalışkandır. İş ticarete gelince Kaliforniyalılar çok rahat olurlar. Kadınlar matematikten anlamaz. İrlandalılar içki içmeyi sever. Amerikalılar ısrarcı müzakerecilerdir. Klişeler olumsuz olduklarında ön yargı olurlar. Önceden veya olguların bilgisi ya da incelenmesi olmaksızın oluşturulan aleyhte yargı veya fikirler olarak tanımlanır bu. Belli bir grubun üyelerinin hepsinin aynı olduğunu varsaymak, iş yerinde zararlı sonuçlara yol açabilir. Örneğin Marlin Eczacılığın yöneticisi Sal, matematikte kadınların erkeklerden daha az becerikli olduğuna inanıyordu. Yetenekli bir çalışanı olan Jessica'yı yüksek seviyede matematik becerisi gerektiren bir pozisyona atamamaya karar verdi çünkü yeni rolünde sıkıntı çekeceğini varsayıyordu. Oysa Jessica'nın üniversitedeyken yardımcı branşı matematikti ve sayılarla çalışmaya ilgi duyduğunu ifade etmişti. Bu terfiyi alamayan Jessica, Marlon'da ilerleme şansının çok düşük olduğu sonucunu çıkardı ve rakip bir kuruluşun iş teklifini kabul etti. Gerçek şu ki belli bir grubun üyeleri illa aynı özellikleri paylaşmak zorunda değildir. Yöneticiler astlarından en iyi şekilde yararlanmak için her çalışanın özgün özelliklerini ve güçlerini değerlendirmek zorundadır. Bu yanlış anlamayı def etmek için sizden farklı olan insanlar hakkındaki ön yargılarınızı belirleyin. Kendinize karşı dürüst olun ve inançlarınıza meydan okuyun. Söz gelimi etnik grup, yaş, cinsiyet veya başka bazı tanımlayıcı özellikleri açısından klişelere uymadığını bildiğiniz bireyleri anımsayın. Sizin de üyesi olduğunuz bir grubun klişelerine kendinizin nasıl uymadığınızı göz önünde bulundurun. Siz olsanız ne yaparsınız? TAPCO'nun en iyi ekibinden faydalanmak. Janice, TAPCO'nun mühendislik departmanında yönetici olarak yeni işe alınmıştı. Şirket çeşitli bir iş gücünü beslemeye uzun süredir kendini adamıştı ve Janice'in yeni ekibi bu çeşitliliği yansıtıyordu. Şantiye kadrosu çeşitli ırk ve etnik kökenlerden gelen erkek ve kadınlardan oluşuyordu. Janice'in ekibinde TAPCO'nun pazarlarını genişletmek istediği başka ülkelerdeki uydu ofislerinde çalışan birkaç mühendisi de vardı. Janice, işinin bir kısmının TAPCO'nun kendi ekibinin çeşitliliğinden mümkün olduğunca çok yararlanmasını garantilemek olduğunu biliyordu. Bu da çalışanlarının farklılıklarını beceriyle yönetmesi anlamına geliyordu. Yeni rolüne yavaş yavaş girerken bu göreve en iyi nasıl yaklaşacağını merak ediyordu. Siz olsanız ne yaparsınız? Yönderiniz "Şöyle yapabilirsiniz" başlığı altında bir çözüm önerisinde bulunacak. Farklılık insanlığın özüdür. John Hume. Her insan birden fazla kimliğe sahiptir. Birçok insan çeşitlilikle ilgili ya o ya bu düşünme biçimine sahiptir. Söz gelimi kimlikleri bağlamında insanların ya siyah ya beyaz, ya kadın ya erkek, ya genç ya yaşlı, ya zengin ya fakir, ya muhafazakar ya liberal vesaire olduğuna inanırsınız. Ya o ya bu düşünme biçimi insanların kendilerini başkalarının karşıtı gibi düşünmelerine neden olur ki bu da iş yerinde çatışmalar doğurabilir. Örneğin gayet başarılı Müslüman bir satış personeli olan Mahmud'un terfisi Yahudi patronu David tarafından geçiştirilirse Mahmud işin içinde ayrımcılık olup olmadığından şüphelenir. David'le beraberken eleştirel tavır takınır ve iş ilişkilerinin tadı kaçar. Gerçek şu ki her insanın çok katlı kimliği vardır. Söz gelimi David sadece Yahudi değildir. Kendini aynı zamanda orta yaşlı bir adam, bir baba ve liberal davaların eylemcisi olarak da tanımlayabilir. Onunla Mahmud arasında bu kimliklerden bazıları ortak olabilir. Örneğin belki Mahmud da orta yaşlı, çocuklu ve liberal görüşe sahip olabilir. Ortak kimliklerinin farkına vardıkça Mahmud ve David birbirlerini daha az karşıt hissederler ve daha olumlu, üretken iş ilişkileri oluşturabilirler. İnsanların çok katlı kimliklere nasıl sahip olabileceklerini kafanızda canlandırmak için şu alıştırmayı deneyin. Sivil, profesyonel ve diğer önceliklerinizin yanı sıra ev ve kişisel hayatınızı da göz önünde bulundurarak çok katlı kimliklerinizi listeleyin. Söz gelimi, ben kilisemde bir liderim, pazarlama uzmanıyım ve hayvan hakları aktivistiyim. Şimdi işte başka insanlarla paylaştığınız kimliklere bakın. Aynı şekilde astlarınızı da kendi benzer kimliklerini keşfetmeleri ve birbirlerinin farklılıklarını ve benzerliklerini öğrenmeleri için cesaretlendirin. Bir kişinin kimliği değişebilir. Birçok yönetici insanların kimliklerinin değişmediğini varsayar. Bu yüzden astlarına değerli gelişim fırsatları sunmayı ihmal edebilirler. Örneklemek gerekirse Tanya, Londra merkezli bir firma olan Harrington Associates'ın insan kaynakları departmanının sosyal yardımlar grubunu uzun süredir yönetiyordu. Astları arasında yıllardır Tanya'ya rapor veren Hindistan doğumlu sosyal yardımlar uzmanı Barry vardı. Bir yıl önce kafeteryada birlikte öğle yemeği yiyip kimlikler hakkında konuşurlarken Barry Tanya'ya, "Kendimi öncelikle Hindu, sonra insan kaynakları profesyoneli ve son olarak Hint olarak görüyorum," dedi. Şirket Hindistan'da bir uydu ofis kurmaya karar verince Tanya, Barry'nin yeni ofiste deniz aşırı bir görevi almakla ilgilenip ilgilenmeyeceğini hiçbir zaman düşünmedi. Ne de olsa o öğle yemeği sohbetlerinde Barry'nin kendi Hint özelliğini en sona atmıştı. Tanya geçen yıl içinde Barry'nin Hint mirasına ve kültürüne olan ilgisinin yoğunlaştığını ve Hindistan'da böyle bir görev fırsatını hoş karşılayacağını fark etmedi. Dahası Hint kültürüne ilgisi ve aşinalığı yeni ofiste değerli bir katkı sunmasına imkan verebilirdi. Tanya, Barry'nin kendini tanımlama biçimindeki değişikliklerin farkında olmazsa Barry ve şirket kaybeder. İnsanların kimlikleri yeni deneyimler yaşadıkça evrim geçirir. Bu konudaki kavrayışınızı derinleştirmek için kendinize yeni kişisel ve profesyonel deneyimler yaşadıkça kendi kimliğinizin nasıl değişebileceğini sorun. Benzer şekilde çalışanların da hayatlarındaki veya işlerindeki koşullar değiştikçe kendilerini farklı bir ışık altında görebilecekleri olasılığına açık olun. Şu anda kimlikleri hakkında bildiklerinize dayanarak her çalışanın önceliğinin, ilgisinin ve hedeflerinin ne olabileceği hakkında varsayımlarda bulunmaktan kaçının. Her çalışanın kendi hakkındaki görüşünün nasıl değişiyor olabileceğini görmek için resmi olmayan birebir sohbetlerde veya performans denetimlerinde buna zaman ayırın. Bu değişikliklerin size bağlı kişilerin kariyer arzularında ne anlama geldiğini düşünün. Önyargı her zaman çoğunluk üyelerinden gelmez. Kendi içinizde başka birini yaş, cinsiyet, ırk veya başka bazı tanımlayıcı özelliklerine dayanarak yargılama veya ona tepeden bakma eğilimlerinize karşı tetikte olun. Birçok insan önyargının tek doğrultuda aktığını varsayar. Sayısal çoğunluğun üyelerinden daha az güçlü pozisyonlara doğru. Ne var ki önyargı herkesten gelebilir ve herkese doğru olabilir. Pullen Enterprise'ta 60 yaşındaki bir yönetici olan Herman'ı göz önünde bulundurun. Bazen öğle yemeğinde meslektaşlarıyla yaptığı gündelik sohbetlerde kadınlar hakkında espriler yapar. Aynı departmandan 30 yaşındaki Martha birkaç kez bu şakalara kulak misafiri olmuş ve bunları çok çirkin bulmuştur. Bir gün Martha ve meslektaşı Betty, Herman'ın başka bir erkek yöneticiye boşandığını anlattığını duyar. Herman, "Tanrım, bütün kadınlar aynı. Bizi bıraktıklarında sahip olduğumuz her şeyi alıp götürüyorlar değil mi?" der. Martha ve Betty birbirlerine bakıp gözlerini devirirler. Martha, "Aptal yaşlı budala" diyerek kızar. Karısı onu terk etmek için geç bile kaldı. Betty, "O görevde onunla birlikte çalışmak zorunda kalmana inanamıyorum" der. Martha, "Evet, tam bir antika ve tipik bir erkek" diye yanıtlar. "Onun söylediği hiçbir şeyi ciddiye alamıyorum." Farklılıklarla ilgili yanlış anlamalarınızın farkında olmak ve onları düzeltmek, çeşitliliğe değer veren bir iş yeri kurmak için atılacak ilk adımdır. Fakat yeterli değildir. Buna ek olarak çeşitlilikle ilgili çatışmaları etkin bir şekilde ele almalısınız. Bir sonraki bölüm bu konuyu incelemektedir. Şöyle yapabilirsiniz. Janice'in ekibinin çeşitliliğini en iyi nasıl güçlendireceğine dair endişesini hatırlıyor musunuz? Yönderiniz şöyle bir çözüm öneriyor. Ekibinin çeşitliliğini güçlendirmek için Janice'in kapsayıcı bir çevreyi, her çalışanın hoş karşılandığını hissettiği ve hepsinin en üst performans ve üretkenliği elde etmek üzere cesaretlendirildiği bir çevreyi beslemesi gerekir. Yönderlik ve teşvikler gibi araçlar bu çevreye destek olmasına ve ekibinin yeteneklerini elinde tutmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca grubunda ortaya çıkabilecek herhangi bir çeşitlilikle ilgili çatışmayı nasıl çözüme kavuşturacağını bilmeli ve etnik ve diğer farklılıklar hakkında taşıyor olabileceği doğru olmayan her varsayımı belirleyip buna meydan okumaya istekli olmalıdır. O ve ekibi yaygın kültürler arası iletişim gaflarından kaçınmanın yollarını araştırmalıdır. Dahası, TAPCO'nun çok uluslu hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, Janice, yeni müşterilere hizmet etmek için çalışanlarının farklı kültürlere yakınlığını nasıl kullanabileceğini de göz önünde bulundurmalıdır. Çeşitlilikle ilgili çatışmaları ele almak. Çeşitli ekipler, homojen ekiplerden daha iyi kararlar alır. Daha yaratıcıdır ve karmaşık meydan okumaları daha etkin bir şekilde karşılar. Yine de çeşitlilik çatışmaları ateşleyebilir. Yöneticiler çeşitlilikle ilgili çatışmaları acemice ele aldığında yetenekli performansçılar daha hoş karşılayıcı çevrelerin arayışı içinde kaçarlar. Sonuç mu? Terk ettikleri şirketler çeşitliliğin vaat ettiği meyveleri toplamada başarısız olur. Farklı hissetmenin neye benzediğini anlamak. Çeşitlilikle ilgili gerilimlerle üretken bir şekilde başa çıkmanın bir yolu kendini farklı hissetmenin, sayısal olarak azınlığın bir üyesi veya görece daha az güce sahip bir konumda olmanın neye benzediğini anlamaktır. Bazı şirketlerde sayısal çoğunlukların üyeleri, söz gelimi çok az siyah çalıştıran bir kuruluşun beyaz yöneticileri, azınlık grup hakkında ön yargılı, köklü varsayımlara sahip olabilirler. Bu varsayımlar azınlık üyeleri için moral bozucu bir gerilim ve güvensizlik iklimi oluşturabilir. Buna rağmen çoğunluk üyeleri bu iklimin farkında olmazlar. Bir kuruluşta kendini farklı hissetmenin neye benzediğini anlamak, yöneticilerin çeşitlilikle ilgili çatışmaları daha etkin bir şekilde ele almalarına yardımcı olabilir. İşte size azınlık üyelerinin veya görece daha az güce sahip olan insanların azınlık üyeleri tarafından nasıl farklı hissettirilebileceklerine dair bazı örnekler. Kendimi simge gibi hissediyorum. Bazı siyah yöneticiler beyazların, siyahların derilerinin renginin ötesini göremediklerinden şüphelenirler. Söz gelimi bir yönetim gezisinde yeni işe alınmış Afrikalı-Amerikalı stratejik planlama başkan vekili kilit karar alıcılarla toplantı yapar. Karar alıcılar başkan vekilinin iş deneyimine hiç ilgi göstermezler. Bunun yerine ondan şirketin yeni çeşitlilik komitesinin başına geçmesini isterler. Kendimi ötekileştirilmiş hissediyorum. Irk azınlıkları ve kadınlar genellikle önemli iş tartışmaları esnasında kendilerini kenara itilmiş gibi hissederler. Örneğin bir strateji toplantısında departman şefi Manuela yeni bir rekabet stratejisi uygulamayı önerir. Beyaz bir erkek yönetici Manuela'nın fikrini tekrar edene dek o da sessizliğe bürünür. Ardından CEO bu fikrin ilgi çekici olduğunu ifade eder. Düşüncelerini duymaya diğerlerinin pek de istekli olmadığı sonucunu çıkaran Manuela, toplantılarda daha az katkıda bulunmaya başlar. Değerimi göstermek için daha sıkı çalışmam gerektiğini hissediyorum. Sayısal çoğunluğun üyeleri olan yöneticiler, diğerleri için alçaltıcı veya zorlayıcı hissettiren beklentiler tanımlayabilirler. Örneklemek gerekirse, üniversite diplomasına sahip çalışanlardan oluşan küçük bir ekibin lideri, sadece yüksekokul diplomasına sahip birkaç nitelikli eleman işe aldığında patronu daha önce hiç istemediği halde bu yeni işe girenlerden ilerleme raporları talep etmeye başlar. Buradaki mesaj nedir? Yeni kadron daha az eğitimli olduğu için ekibinin performansının düşmesini bekliyorum. Yeni oluşturulan ekip iyi bir performans göstermesine rağmen yönetici anlamsız raporlarla sürekli çalışanlarını savunma baskısı altında yorgun düşer. Sonraki yılda rakip bir firmada bir pozisyonu kabul eder. Sana tam olarak güvenmiyorum. Bazen sayısal azınlığın üyeleri bir hata yaptığında çoğunluk üyesi meslektaşlarının kendilerini destekleyip desteklemeyeceğinden şüphe duyarlar. Bu yüzden risk almaktan kaçınırlar. Bu meseleye örnek bir olay. Bir iş toplantısında birkaç kadeh içki içtikten sonra Carla yeni meslektaşı Anton'a eşcinsellerin her zaman kendi gündemlerini savunduklarından yakınır. Anton eşcinseldir ama Carla'ya cinsel yönelimini söylemez. Carla'yla mesafesini korumaya karar verir. Bu da onların departmanları arasındaki işbirliğine zarar verir. Sorunu çözüme kavuşturmak. Çeşitlilikle ilgili bir çatışma ortaya çıktığında sayısal azınlıkta olan kişi azınlık statüsüne dayanarak kendine ön yargılı bir şekilde davranıldığı konusunda haklı çıkmak için yoğun bir istek duyar. Bu esnada sayısal çoğunluktaki bir birey bir suç işlemeyip masum olmak için eşit derecede yoğun bir ihtiyaç hissedebilir. Böyle kutuplaşmış ihtiyaçlar yüzünden ikilinin çatışmanın ötesine geçme ihtimali çok azdır. Sırada belirttiğimiz 4 adım, sizinle başka bir insan arasındaki çeşitlilikle ilgili gerilimi neyin ateşlediğini ve daha üretken bir şekilde nasıl etkileşime girebileceğinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir. Birinci adım. Düşünün. Eğer biri sizi ön yargılı olmakla suçlarsa veya birinin size karşı ön yargılı davrandığından emin olursanız, karşılık vermeden önce durumun gerçeklerini ve hedeflerinizi göz önünde bulundurmak için bir durun. Söz gelimi, Sandra'nın avukatlık firmasındaki erkek meslektaşları, firmaya bu kadar kadın katılmadan önce burada her şey çok daha eğlenceliydi diye şaka yaptığında Sandra öfkesini denetledi. Ardından bu olayın kendinin haklı olmasından çok daha önemli bir hedefi elde etmesine nasıl yardımcı olabileceğini düşündü. Sandra'nın hedefi ne miydi? Kadınların firmaya ortaklık yapmak için çok daha hızlı bir şekilde ilerlemelerine olanak sağlamak. İkinci adım. Bağlantı kurun. Diğer kişinin davranışını ve tutumunu daha iyi anlamak için sorular sorun. Ardından kendi bakış açınızı paylaşın. Sandra, erkek meslektaşlarının kadınlar hakkındaki aşağılayıcı esprisinin altında hangi deneyimlerin yattığını bulmak için yola koyuldu. Onlara, kadınların firmaya katılması sizin için ne anlama geldi? Ne kaybettiğinizi hissettiniz, ne kazandığınızı hissettiniz diye sordu. Erkekler ona açıldı ve Sandra da iyi niyetli meslektaşları kadınlar hakkında kötüleyici şakalar yaptığında kendini nasıl hissettiğini açıkladı. Karşılıklı açıklık gerilimi dağıttı ve herkesin bir kez daha önemli stratejik hedefleri elde etmeye odaklanmasına imkan verdi. Sonraki toplantılarda Sandra, kadınların firma içinde daha kolay ilerlemelerine imkan vermenin bütün kuruluşa yarar sağlayacağı konusunda meslektaşlarını ikna edebildi. Üçüncü adım. Kendinizi sorgulayın. Kendinize saldırı olarak algıladığınız bir şeyde haklı çıkma veya başka birine karşı saldırmayıp masum olduğunuzu kanıtlama arzunuzun durumla ilgili görüşünüzü nasıl çarpıtmış olabileceğini sorun. Örneğin, 39 yaşında bir yönetici olan Edie, bir danışmanlık firmasında CEO olan 59 yaşındaki Brian'ın yerini aldı. Danışmanlık yapmaya devam eden Brian, Edie'ye 30'larındaki kadınlara daha güçlü bir şekilde pazarlama yapma çabasının akıllıca olmadığını söyledi. Edie ilk başta buna kızsa da Brian'dan ayrıntı vermesini istedi. Brian, Edie'nin stratejisinin firmanın pazarını daraltmasından ve daha yaşlı erkeklerden oluşan mevcut müşteri tabanını yabancılaştırmasından endişe ettiğini söyledi. Edie, kendi stratejisinin firmanın misyonunu nasıl destekleyeceğini açıklaması gerektiğini fark etti. Kendi nedenlerini tek tek ifade ettiğinde ve mevcut müşterileri elde tutma konusuna katıldığını gösterdiğinde, Brian bu stratejiyi değerli buldu. İkili arasındaki gerilim azaldı ve Edie yeni yönelimini uygulama doğrultusunda ilerleyebildi. Dördüncü adım. Zihniyetinizi değiştirin. Kendinize iş yeri ilişkilerinizi iyileştirmek için hangi değişiklikleri yapabileceğinizi sorun. Söz gelimi Paris merkezli bir danışmanlık firmasının Fransız yöneticisi Richard, Mısırlı iş ortağı Süha yüzünden hayal kırıklığına uğramıştı. Richard, yeni ve büyük danışmanlık işleri aldıklarında Süha'yı kontrolcü ve eleştirel bulmuştu. Richard, Süha'yı davranışlarını değiştirmesi için ikna etmeye çalışmak yerine değiştirebileceği tek şeyin kendi olduğunu fark etti. Süha'nın endişeleriyle ilgili daha çok şey öğrenmek için onunla konuşmaya başladı. Richard, Süha'nın endişelerinin firmanın artan iş yükünden kaynaklandığını keşfettiğinde yükün daha fazlasına omuz vermeyi kabul etti. İş ilişkileri de olumlu bir hal aldı. İpucu. Çalışanların hepsine yüksek performans beklentileriniz olduğunu iletin. Önyargılı görülmekten korktuğunuz için bir çalışanın yetersiz kalan performansını ele almakta asla tereddüt etmeyin. Kapsayıcı bir çevreyi beslemek. Kuruluşunuz çeşitli bir iş gücünün ve ekiplerin yararlarını, yeni ve mevcut pazarlara artan bir erişim, daha yüksek moral ve daha çok üretkenlik dahil olmak üzere nasıl toplayabilir? Güçlü pratiklerden biri kapsayıcı bir çevreyi desteklemektir. Kapsayıcı bir çevrede yöneticiler çalışanlarını birbirinden ayırt eden birçok farklılığı hoş karşılarlar ve yeni hedefler tanımlaması, süreçleri iyileştirmesi ve ekip üretkenliğini fazlasıyla arttırması için onları güçlendirirler. Dolayısıyla kapsayıcı bir çevreyi besleyen şirketler bir yandan benzerliklere olduğu kadar farklılıklara da değer vererek eşit fırsatı teşvik eder. Kapsayıcı kuruluşlardaki çalışanlar, özgün niteliklerinin olumlu ticari sonuçlar oluşturduğunu gördükçe, tam da onları özel yapan şey sayesinde kendilerine değer verildiğini hissederler. Sonuç olarak işlerine ve şirketlerine bağlılıkları artar. Kapsayıcı bir çevreyi desteklemek, araya engel olarak giren iki mevcut çeşitlilik yaklaşımı nedeniyle kolay olmaz. Bu yaklaşımları asimilasyon ve farklılaştırma olarak ele alalım. Asimilasyon ve farklılaştırmanın dezavantajları. Çeşitliliğe asimilasyon yoluyla yaklaşan kuruluşlarda insanlar hepimiz aynıyız vurgusunu yapar. Asimilasyon, yöneticiler çeşit çeşit çalışanları toplamak için mücadele ederlerken adil işe almayı teşvik eder. Bu yaklaşım büyük bir dezavantaja da sahiptir. herkesi kurumsal kültüre ve nasıl bakılacağını, davranılacağını ve ilerleneceğini tanımlayan davranış kurallarına sadık kalmaya teşvik eder. Bu tek tip davranış beklentisi çalışanlar üstünde kendi aralarındaki farklılıkları önemsizleştirmeleri için baskı oluşturur. Ki bu da şirket için ağır bir bedel ödemek anlamına gelebilir. İşte size bir örnek. Fryco'nun reklam bölümünde çalışan Çinli Wu, Fryco'nun reklam stratejisinin Çin piyasaları için uygun olmadığına inanır. Ancak bu fikrini savunmak için Çin kültürüne dair kişisel bilgisini aktarmaya tereddüt eder. Neden mi? Başkalarının onu benzerliğiyle ve kültürel farklılıklara karşı körlüğüyle övünen bir kuruluşa uygun olmayan tutumları ithal ediyormuş gibi görmesinden korkar. Sonuç olarak Fryco, Wu'nun bilgece fikirlerini hiçbir zaman duyamaz veya bunlardan kâr edemez. Farklılaştırma yaklaşımı benimseyen kuruluşlarda insanlar "biz farklılıkları yüceltiriz" mottosunu vurgularlar. Farklılaştırma, şirketlerin cinsiyet, ırk, yaş, etnik köken, sosyoekonomik statü ve diğer tanımlayıcı özelliklerce birbirinden ayrılan niş müşteri bölümlerine çeşitli çalışanları eşleştirerek yeni ve mevcut pazarlara genişlemelerine olanak verir. Ne var ki farklılaştırmanın önemli bir olumsuz yanı da vardır. Çalışanlar kimliklerine göre sınıflandırıldıklarını veya sömürüldüklerini hissedebilirler. Ayrıca oturtuldukları niş alanın ötesinde yatan fırsatlardan dışlandıklarını da hissedebilirler. Fikirlerinin her zaman şirketin ana akım çalışmasıyla bütünleşmemesi de bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Şu örneği göz önünde bulundurun. Bir Amerika Birleşik Devletleri yatırım hizmetleri şirketi olan Best Bank, birkaç Asya ülkesine saldırgan bir şekilde genişleme kararı aldı. Yeni ofislerdeki yöneticilerin yerel müşteriler karşısında itibarı ve yerel pazarlara dair bilgisi olmasını garantilemek için Best Bank, yabancı ofislerini yönetmek üzere bölgede yaşayan Asyalıları işe aldı. Yine de bir bütün olarak Best Bank hiçbir zaman bu yaklaşımdan tahmin edildiği kadar kâr elde edemedi. Neden mi? Banka, ülke ekiplerinin tümü birbirinden kopmuş bir şirket olarak faaliyet gösterdi. Dolayısıyla merkez ofisteki kimse, ekipleri bu kadar başarılı yapan şeyin farkına varamadı. Örneğin, hangi yatırım bankacılığı uygulamaları sadece belli kültürlerde karlı oldu? Best Bank, farklılaştırılmış bir çeşitlilik stratejisi takip ettiği için ülke ekiplerinin en iyi uygulamalarından ders çıkaramadı ve bu uygulamaları daha büyük kuruluşta işler hale sokamadı. Dahası Best Bank, kendini kırılgan bir yapı haline getirdi. Örneğin Çin ekibinden birçok yönetici şirketten ayrılacak olsa, Best Bank bu yöneticilerinin halefi olarak hangi becerilerin peşine düşeceğini bilemeyecekti. Dolayısıyla şirket söz konusu ofiste önceki performansı yeniden yaratmada zorluk çekebilirdi. Kapsama neden en iyi yoldur? Hem asimilasyon hem de farklılaştırma ciddi kusurlar içerdiği için şirketler bu iki mevcut yolu da aşan üçüncü bir yaklaşımı benimserlerse iyi ederler. Birçok çeşitlilik uzmanı bu yaklaşımı kapsama olarak düşünür. Kapsamayı besleyen bir şirkette çalışanların çeşit çeşit bakış açıları işleri iyi yönde değiştirerek işin yürütülme yoluna dahil edilir. İşte size bir örnek. Londra merkezli küçük bir hukuk firması olan Harmon & Hayes, yalnızca beyaz kadın müşterilere hizmet veren, tümüyle beyazlardan oluşan bir kadroya sahipti. Firmanın bütün kadınların yararını savunma direktifinin ışığında vekiller bu homojenlik yüzünden sıkıntı çekiyorlardı. Bu durumu düzeltmek için firma İspanyol bir avukat olan Soledad'ı işe aldı. Soledad, Harmon & Hayes'in bütün kadınlara hizmet verme direktifine katıldığını gösterecek şekilde kendi topluluğundan müşterileri şirkete çekti. Daha da değerlisi, firmanın hangi tür davaları alması gerektiğiyle ilgili yeni fikirler sundu. Söz gelimi sadece İngilizce konuşulmasını savunan politikalara meydan okuyan, emsal teşkil eden davaları almayı önerdi. Firma önceden bu tür politikaları göz ardı ediyordu çünkü geleneksel pozitif ayrımcılık çalışmalarının kapsamına dahil değildi. Soledad, meslektaşlarının sadece İngilizce politikaları ve büyük kadın gruplarının istihdamı meseleleri arasındaki bağı yeni göçmenler gibi görmelerine yardımcı oldu. Bunlar şirketin önceden göz ardı ettiği potansiyel müşterilerdi. Dolayısıyla Soledad, firma için ilgili meseleleri teşkil eden nosyonları genişletti ve daha çok göçmen müşteri gelmeye başladı. Soledad, Harmon & Hayes'in kalitesini arttırmakla kalmadı, misyonunu başarma ve ek gelir üretme yeteneğini de çoğalttı. kapsayıcı bir iş yerini ustalıkla oluşturmak. Kapsayıcı bir kültür yaratmanın bir yolu, kültürel arka planlar için açık tartışmaları beslemektir. Söz gelimi, bir yiyecek şirketinin kimya bölümü birçok farklı kültürden çalışana sahiptir. Bölüm yöneticisi, tek tek çalışanların arka planına dair ilgisini rutin bir şekilde ifade eder ve onları deneyimleri hakkında konuşmaya cesaretlendirir. Çinli bir kimyacı olan Li Shen Cheng, bölümü hayal kırıklığına uğratan bir çorba tatlandırma sorununu çözmek üzere Çin mutfağına olan aşinalığını, bilimsel uzmanlığını değil, kullanmak üzere harekete geçer. Kapsayıcı bir çevrede yöneticiler, iyi fikirlerin herkesten gelebileceğine olan inançlarını sergilerler. Söz gelimi TAPCO'da Janice, mühendislik bölümündeki hiyerarşik seviyelerin tümünden insanlara açık olacak bir dizi haftalık plan yapma kahvaltısı başlatmaya karar verdi. Bu hamleyle astlarına, bölümdeki farklılıklarına ve konumuna bakılmaksızın onların fikirlerine değer verdiği mesajını gönderir. Kapsayıcı ve çeşitli işyerlerinde insanlar daha geniş bir fikir ve duygu aralığını homojen kuruluşlarda olduğundan daha sık paylaşırlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu çeşitlilik gerilimi ateşleyebilir ve insanlar çatışan bakış açıları ileri sürebilirler. Çalışanların kendilerini ifade ederken kendilerini güvenli hissetmeye devam etmeleri için açık sözlü bir konuşma tonu belirleyin. Örneğin Janice, kahvaltı toplantılarından birinde Lanita ve Hank'in bölümün önerilen proje planı hakkında karşıt görüşlere sahip olduğunu gözlemledi. Janice bu duruma şu şekilde karşılık verdi. Lanita ve Hank, bir sonraki projemizin doğrultusu hakkında gerçekten de anlaşamıyor gibi görünüyorsunuz. Anlaşmazlığınızın şiddetine neyin sebep olduğu hakkında ikiniz de daha çok şey söyleyebilir misiniz? Ve her ikiniz de düşünme çizginizi daha ayrıntılı bir şekilde çizebilir misiniz? Böylelikle nasıl ilerleyeceğimizi kararlaştırabiliriz. Janice bu yaklaşımı benimseyince gerilimleri tanıyarak ve bunları hızlı ve hassas bir şekilde çözerek iki çalışanı arasındaki patlamaya hazır anlaşmazlığı dağıttı. Kapsayıcı bir iş yeri çevresi yaratmak için atılacak adımlar. 1. Belli gruplardan insanlar ve onların iş yetenekleri ya da tutumları hakkında sahip olduğunuz her varsayımı belirleyip bunlara meydan okuyun. Doğru olmayan varsayımlar, klişeler ve ön yargı bu bireylerle etkileşime girme yolunuzu olumsuz etkiler. 2. Her çalışana yüksek performans beklentilerinizi iletin. Bir çalışanın gerileyen performansını ön yargılı olarak görülmekten korktuğunuz için ele almaktan asla çekinmeyin. 3. Yeni çalışanları işe aldıktan kısa bir süre sonra makul ve adil kolaylıklara ihtiyaç duyup duymayacaklarını öğrenin. Söz gelimi yıl boyunca belli zamanlarda kolaylıklara ihtiyaç duyacakları dini tatilleri ve uygulamaları var mı? 4. İş görevleri ve içerikleri hakkında örnekler sunarken sadece kendi deneyimlerinizden değil, çeşitli kültürel referans noktalarından yararlanın. 5. Kadronuzdaki herkesi tanımaya başlamak için zaman harcayın. Sadece çalışan olarak değil, bir insan olarak da onları önemsediğinizi bilmelerini sağlayın. 6. Klişeleri pekiştiren espriler veya yorumlar yapmaktan kaçının ve ekibinizdeki diğer kişilerin de bunları yapma cesaretlerini kırın. Çeşitliliğin değerinden faydalanmak. Ekibinizin çeşitliliğinin sunduğu iş değerini en yüksek seviyeye çıkarmak için bu çeşitliliği önemli iş hedeflerine nasıl bağlayacağınızı, çeşitlilik girişimlerini çalışanlarınızın hepsine nasıl uygulayacağınızı ve grubunuzda sökün eden ayrımcı inançlara nasıl meydan okuyacağınızı düşünün. Çeşitliliği iş hedeflerine bağlamak. Çeşitli ekibinizden en yüksek değeri çıkarmak için her çalışanın kendi potansiyelinin tamamını gerçekleştirmesine olanak sağlamanız gerekir. Bu, çeşitlilik ve iş hedefleri arasındaki bağı netleştirmenizi gerektirebilir. Söz gelimi, mevcut müşteriler arasında satışları iyileştirmeyi planlıyor musunuz? Ya da yeni pazarlara genişlemeyi? Şimdi çeşitliliğin ekibinizin bu hedefleri elde etmesine nasıl yardımcı olabileceğini belirleyin. Düşüncelerinizi grubunuza tek tek açıklayın. Örneğin bir şirkette ürün geliştirme müdürü çalışanlarına şöyle dedi. Hedeflerimiz arasında yakında emekliye ayrılacak bireylere ve sahiplerinin kadın olduğu yeni girişimlere hizmet vermek bulunuyor. Bu kişileri çekebilecek hizmet fikirleri oluşturmanız için kişisel deneyimlerinizden yararlanmanıza ihtiyacım var. Her çalışanın kendi özgün yeteneklerinin başarıyı yakalamaya nasıl yardımcı olabileceğini bildiğini varsaymayın. Kadronuzun, kuruluşun hedeflerini anlamasını garantileyin ve ardından her çalışanın bu amaçların elde edilmesine nasıl katkıda bulunabileceğini tartışın. Astlarınız arasındaki farklılıklara dikkat çekerek ve çeşitliliğin şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olacağını göstererek her çalışanın katkısına eşit derecede değer verdiğiniz mesajını gönderirsiniz. Eşit derecede önemli olarak her asta değerli ticari sonuçlar oluşturma fırsatı tanırsınız. Çeşitlilik girişimlerini tüm çalışanlara uygulamak. Çeşitlilik girişimlerini sadece azınlık gruplarının üyelerini değil, bütün çalışanları kuşatıyormuş gibi hayal edin. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu bölgesinde çalışan bir yönetici olduğunuzu farz edin. Eğer hedefiniz geniş bir yelpazede etnik köken, cinsiyet, yaş ve yeteneği temsil eden bir ekip toplamaksa, 45 yaşındaki beyaz erkekleri göz ardı etmeyin. Onları ekibe katmamak, tıpkı azınlık gruplarının temsilcilerini dışarıda bırakmak gibi ayrımcılık olur. Dahası diğer demografik kategoriler gibi 45 yaşındaki beyaz erkekler de potansiyel olarak karlı bir pazar teşkil eder. Aslında herhangi bir çeşitlilik uğraşını başlatmadan önce kendinize kilit bir soru sorun. Bu girişim ekibimdeki herkesin başarısına katkıda bulunacak mı? Yoksa sadece bir veya belli bir grup için mi avantajlı olacak? En değerli çeşitlilik girişimleri herkese fayda sağlar. Örneğin bir azınlık etnik grubun biriminizde daha kolay ilerlemesi için yollar araştırmak, nihayetinde herkese yardımcı olur. Neden mi? Genel olarak birimlerin liderlik basamakları ne kadar çeşitli hale gelirse, süreçleri iyileştirmek veya müşterilere daha iyi hizmet vermek için daha yaratıcı fikirler oluştururlar. Biriminiz ne kadar yaratıcı bir şekilde faaliyet gösterirse o kadar başarılı olur. Ki bu da herkes için ödül demektir. Yeni meydan okumalarla yüzleşmek için düşüncelerin çeşitliliğine ihtiyacımız var. Tim Berners-Lee. Ayrımcı inançları teşhir etmek ve onlara meydan okumak. Şirketinizde ilerlemek için gereken kişisel özelliklere dair inançlar, belli grupların işe alınma ve işte ellerinden gelenin en iyisini yapma fırsatlarının önünü kesebilir. Bu inançları teşhir edip bunlara meydan okuyarak bu engelleri ortadan kaldırırsınız. Böylelikle şirketiniz farklılıklardan daha çok değer çıkarabilir. Örneklemek gerekirse, çoğunlukla erkekleri istihdam eden Infotech'te yöneticilerden biri liderlik pozisyonuna terfi için ön gereksinimlerin insanlarla birlikte çalışma yeteneği ve şefkat olduğunu söyledi. Fakat ardından, "Bu resmi hikaye. Hakikatte burada insanları gerçekten işe aldıran ve terfi ettiren şey saldırganlık. Ve kadınların çoğu bu davranış özelliğine sahip değil," diye itiraf etti. Infotech'te kadınların saldırgan olamayacağına dair inanç, nitelikli kadın çalışanların işe alınıp liderlik pozisyonlarına ilerlemelerini engeller. Daha çok kadını işe alıp terfi ettirmek ve böylelikle çeşitliliğin sunduğu yararları kazanmak için Infotech'teki yöneticilerin öncelikle terfide kullandıkları gerçek kıstası, saldırgan liderler hakikaten de şefkatli olanlardan daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor mu diye sorarak yeniden incelemeleri gerekir. Ayrıca kadınların çoğu gerçekten de ihtiyaç ortaya çıktığında saldırgan olamıyor mu diye sorarak kadınlarla ilgili inançlarına meydan okumaktan da yarar sağlarlar. Az önce saydığımız önerilere ek olarak çeşitli çalışanları işe toplamanın özgün meydan okumalarını ele almak, çeşitliliğin gücünden daha çok yararlanmanıza yardımcı olabilir. Bir sonraki bölüm bu konuyu ele alıyor. Eğer şu anda farklılıklarımızı ortadan kaldıramıyorsak, en azından dünyanın çeşitlilik için daha güvenli bir yer haline gelmesine yardımcı olabiliriz. John F. Kennedy. Çeşitli bir ekip toplamak. Birçok yönetici çeşitli bir ekip toplamaya çalışırken hayal kırıklığı yaratan engellerle karşılaşır. Örneğin, çeşitli adaylar aradım ama bu alanda çok da rastlayamadım. İnsan kaynakları departmanı pozisyon için çeşitli adaylar buldu ama bu kişilerin iş için en nitelikli isimler olduğu konusunda içim rahat değil. Sırf çeşitlilik olsun diye çeşitli ekip üyeleri işe almak istemiyorum. Saat ücretiyle çalışan iş gücümüzde çeşitlilik olmasına rağmen orta ve üst düzey yönetim katmanlarında buna pek rastlanmıyor. Nitelikli çeşitli adaylar şirketimizden uzak duruyorlar çünkü tepede kendilerine benzeyen kimse görmüyorlar. Bu meydan okumaların altından nasıl kalkılabilir? Çeşitli, nitelikli adayları bulmak ve onları ekibinize katılmaya ikna etmek için alışıldık işe toplama taktiklerinizin ötesine geçmeniz gerekebilir. Şimdi dinleyeceğiniz bölümdeki fikirler size bu konuda yardımcı olabilir. İşe alma stratejilerinizi genişletmek. Çeşitli ekip üyelerini toplamakta sıkıntı çekiyorsanız, farklı kültürel gruplardan insanların enformasyonlarını aldıkları medya kanallarını belirlemek üzere çok kültürlü pazarlama yaklaşımları kullanmayı göz önünde bulundurun. Medya kuruluşlarına verilebilecek örneklerden bazıları şunlardır: etnik radyo ve televizyon istasyonu, topluluk gazeteleri, ticaret dergileri, internet. Her grubun tercih ettiği medya kanalını bir kez belirlediğinizde, hedeflediğiniz grupların her biri için bu medyada iş olanaklarının reklamını yapın. Ayrıca ekibinizde temsil oranının iyileşmesini istediğiniz grupların sosyal, sivil, dini ve eğitim ihtiyaçlarına hizmet eden kuruluşların veya kilit topluluk liderlerinin kuvvetlerine katılın. İpucu: çeşitli yeni çalışanlar toplamak için işe almakla ilgilendiğiniz grupların kullandığı çok kültür yönelimli web sitelerini ve çeşitlilik odaklı e-dergileri ziyaret edin. Onların kariyer çıkarları hakkında daha çok şey öğreneceksiniz ve bu buluşma yerlerine iş ilanlarınızı gönderebileceksiniz. Siz olsanız ne yaparsınız? Homojenliğe karşı alerjik. Luke'dan, şirketinin ürünlerini yiyecek alerjisi olan müşterilere satmakla görevli bir ekibe liderlik yapması istendi. Bu tür alerjilere bazı gruplarda diğerlerinden daha çok rastlandığını biliyordu. Söz gelimi laktoz duyarlılığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Afrikalı Amerikalı ve Latin nüfusunda yüksekti. Yer fıstığı ve diğer kabuklu yemiş alerjileri çocuklar arasında gitgide daha da yaygınlaşıyordu. Luke, ekibinin epey homojen olduğunu biliyordu. Daha çeşitli bir ekip olmadan ekibin misyonunu yerine getirmede zorluk çekeceğinden endişe ediyordu. Fakat geçmişte Luke, renkli insanları ve çalışan anneleri bu iki grubun bu projede ekibe önemli bir yarar sağlayacağını düşünüyordu, toplamakta zorluk çekmişti. Bu çeşitli adayları nasıl toplayabilir? Siz olsanız ne yaparsınız? Yönderiniz "Şöyle yapabilirsiniz" başlığı altında bir çözüm önerisinde bulunacak. Söz gelimi, farklı renklerde insanları departmanınıza toplamak istediğinizi varsayın. Yerel bir topluluk merkezinin kariyerlerini nasıl planlayacakları ile ilgili olarak farklı renklerden genç insanlar için bir hafta sonu programı yürüten yerel bir topluluk merkezi keşfettiniz. Astlarınızdan birini program katılımcılarına kariyer yönetimi hakkında kısa bir sunum yapmak üzere davet ettiniz. Getiri mi? Şirketinizin ismini yerel toplulukta duyurdunuz ve departmanınızın gelecekteki olası işe alımlarını belirlediniz. Şirketin içinden yardım aramak. Şirketinizin mevcut çalışanları da çeşitli bir ekip toplamanıza yardımcı olabilirler. Toplamakla ilgilendiğiniz grupları temsil eden şirketinizdeki bireyler, arzu edilen profile uyan nitelikli bireyleri tanıyabilirler. Kuruluşunuzun bir çalışan referans prim programı oluşturduğunu varsayın. Tabii böyle bir program halihazırda yoksa. Burada çalışanlar nitelikli çeşitli iş adayları bulduklarında ödüllendirilirler. Kuruluşunuz çalışanların ilişki gruplarından da yarar sağlayabilir. İnsan kaynakları departmanınıza veya üst düzey liderliğinize kuruluşunuzdaki çeşitli grupların üyelerinin şirketinizi olası iş adaylarına satmak üzere gruplar oluşturmasını önerin. Söz gelimi, bir yerli halk grubu, adayların yanı sıra topluluk ve eğitim gruplarıyla da kuruluşunuz, burada çalışmanın nasıl olduğu ve şirkette nasıl ilerledikleri hakkında konuşabilir. İpucu: çalışanların ilişki gruplarından en çok faydayı sağlamak için insan kaynaklarına her ilişki grubu etkinliğinin ticari bir sonucu olmasına duyulan gereksinimi gösterin. Bu tür sonuçlar arasında üyelerin profesyonel gelişimi, çeşitli iş adaylarının toplanması veya şirketin imajının hedeflenen müşterilere pazarlanması bulunabilir. Şirketinizi potansiyel yeni elemanlara satmak. Potansiyel çeşitli yeni elemanların yerini belirlemek yeterli değildir. Nitelikli adayları sizin için çalışmaya da ikna etmeniz gerekir. Şimdi sayacağımız teknikler size bu konuda yardımcı olabilir. Çeşitlilik için iş alımı yaparken şirketinizdeki ilerlemelerin sözcülüğünü yapın. Genel olarak kuruluşun hala çeşitlilik çabalarında kat edecek mesafesi olsa bile nitelikli elemanlara şimdiye kadar neler başardığınızı gösterin. Söz gelimi, Orta ve üst düzey yönetim kademelerinde kadın oranını geçen 2 yıl boyunca %35'ten %45'e yükselttik. Daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz ama iyi bir başlangıç yaptık ve işleri düzeltmeye çalışıyoruz. Ayrıca kuruluşun gelecekte uygulamayı planladığı girişimleri de bilmelerini sağlayın. Kuruluşunuz için çalışmanın avantajlarını vurgulayın. Departmanınız veya şirketiniz rakip kuruluşlara göre avantajlar sunuyorsa bu avantajları çeşitli iş adaylarına açıklayın. Söz gelimi, çalışanların kendi becerilerini güçlendirmelerine olanak vererek ve onlara özel esnek görevler sunarak çalışanların kariyer gelişimlerini destekliyor olabilirsiniz. Veya belki de iş rollerini ve çalışma saatlerini öyle tanımlamışsınızdır ki departmanınızdaki herkes işiyle kişisel veya ailevi yükümlülüklerini dengeleyebilmektedir. İşiniz çeşitli elemanlar toplamakla bitmez. Onları elde tutmanız da gerekir. Şimdi bu göreve yakından bakalım. İpucu. İşi alma çabalarınızı daha çok genişletmek için çeşitlilik odaklı topluluk olaylarından yararlanın. Söz gelimi şirketinizin çekmek istediğiniz çeşitli grupların üyelerinin katıldığı yerel bir etkinliğin sponsoru olarak hizmet vermekle ilgilenip ilgilenmeyeceğini öğrenin. Şöyle yapabilirsiniz. Luke'un ekibi için çeşitli üyeleri en iyi nasıl toplayacağına dair sorusuna geri dönecek olursak. Yönderiniz şöyle bir çözüm öneriyor. Başlangıç için Luke, hedeflediği gruplardaki insanların genel olarak nasıl bilgi ve haber topladıklarını düşünebilir. Bu yolla iş ilanlarını insanların onları göreceği yerlere koyabilir. Örneğin ilanları için iyi adaylardan oluşan belli nüfuslara hizmet eden bazı etnik radyo istasyonları, hedeflenen haber web siteleri, yerel gazeteler ve online iş panoları bulunabilir. Fakat hedeflenen medya merkezlerini satın almak yeterli olmayabilir. Luke, meslektaşlarına ve arkadaşlarına arzu ettiği profile uyan nitelikli kişiler tanıyıp tanımadıklarını da sormalıdır. Buna ek olarak kadın, renkli insan ve başka çeşitlilik gruplarının oranının yüksek olduğunu bildiği üniversitelerden de bilgi toplamalıdır. Bu stratejiyi kullanmak için departmanından bu okullardaki kariyer etkinliklerine ve çok kültürlü girişimlere katılacak temsilcileri olabilir. Luke bir kez umut vadeden adayları belirleyince şirketi onlara satma, yani onları bu kuruluşa katılarak doğru tercihi yaptıklarına ikna etme ihtiyacı duyabilir. Bunu yapmak için bu kuruluş için çalışmanın bu adaylara çekici gelecek bazı avantajlarına işaret edebilir. Bu avantajlar arasında çalışanların kendi becerilerini güçlendirmelerine ve genişletmelerine olanak veren özel görevler bulunabilir. Bunlar arasında çalışanların işleriyle özel hayatlarını dengelemelerine yardımcı olan şirket politikaları da bulunabilir. Telekomünikasyon, esnek sağlık ve bağlı kimse bakımı harcama hesapları, yaşlı veya çocuk bakım yardımı veya hayat arkadaşı sosyal hakları gibi. Çeşitli çalışanları elde tutmak. Şirketinizin rekabetçi kalmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğunuz çeşitli çalışanları toplamak yeterli değildir. Onları tutmalısınız da. Bu özellikle de eğer topladığınız çalışanlar hoş karşılandıklarını veya takdir edildiklerini hissetmezlerse ya da kariyerlerinde ilerlemezlerse geçerli olur. Yakın zamanda toplanan çalışanlar başka ülkelerden geliyorlar ve şirketinizin kültürünü ve veya çalışma standartlarını anlamada zorluk çekiyorlarsa da ayrılabilirler. Çeşitli ekibinizin üyelerini elde tutmak için yenilenmeden yarar sağlayıp sağlamadıklarını görmek üzere insan kaynakları sistemlerinizi yeniden incelemeniz gerekebilir. Bu sistemler arasında teşvikler, iş-hayat programları, profesyonel gelişim teşvikleri, performans değerlendirmeleri ve yönderlik mekanizmaları bulunur. Yeniden inceleme teşvikleri. Ekibinizi ödüllendirmek için kullandığınız finansal veya finansal olmayan teşviklere bakarak başlayın. Kendinize, bu teşvikler bu grupta çeşitliliğe değer verdiğimiz mesajını gönderiyor mu? İnsanları birbirlerinin farklılıklarını öğrenmeye ve bunları iş süreçlerini iyileştirip önemli hedefler elde etmek için kullanmaya cesaretlendiriyor mu? Bunlar kadromun üyelerinin hepsi tarafından değerli görülüyor mu diye sorun. Söz gelimi, iyi bir performans karşılığında 2 kişilik bir hafta sonu kaçamağı kadronuzun bazı üyeleri için ideal olabilir. Fakat hafta sonlarını çocuklarından ayrı geçirmeye gönülsüz olan ve bebek bakıcısı tutarak ekstra bir harcamanın altına girecek olan çocuklu çalışanlar için bu o kadar da yararlı olmayabilir. Az önce sıraladığımız sorulara verdiğiniz yanıtlar temelinde çeşitli ekibinizi daha iyi elde tutmak için teşvik sistemlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi göz önünde bulundurun. Eğer para kısıtlıysa finansal olmayan veya düşük maliyetli ödüller düşünün. Büyük bir projenin başını çekme, bir konferansa katılma veya ilgi çekici bir şirket içi profesyonel gelişim seminerine katılma fırsatı gibi. İş-hayat programları hazırlamak. Çalışanlarınızın iş-hayat ihtiyaçlarına uyacak bir dizi ilke sunun. Söz gelimi Prime'da yönetici olan Lurd, şirketinde 40'larında ve 50'lerinde olan aşırı sayıda çalışanının, birinci derecede akrabalarının ve geniş ailesinin sorumluluğunu omuzladığını biliyordu. Bu çalışanları moral çöküntüsünden korumak için her zaman herhangi bir yerden yürütülebilecek iş sorumlulukları olan astlarına esnek zaman ve telekomünikasyon fırsatı önermeye başladı. İş-hayat programlarınızı hazırlarken bir grubun iş-hayat ihtiyaçlarının bir diğerininkini gölgede bırakmadığından emin olun. Örneğin, aile yükümlülüklerinden dolayı düzenli olarak işten erken çıkan bireylerin iş yükünü omuzlamak üzere her zaman genç, bekar çalışanlara bel bağlamayın. Ayrıca iş-hayat bütünleşmesinin iş görüşmeleri esnasında adaylara anlattıklarınızla da eşleştiğinden emin olun. Çok sayıda yönetici, yetenekli yeni çalışanları kazanmak için şirketlerinin iş-hayat dengesine yaptıkları katılımların sözcülüğünü, bu katılımın departmandan departmana değiştiğini hesaba katmadan yapar. Yeni işe alınmış bir çalışan iş teklifini kabul eder ve ardından görevlerinin doğası gereği o departmandaki insanların diğer departmandakilerin çoğuna göre daha uzun süreler çalıştığını öğrenir. Çalışanların profesyonel becerilerini geliştirmek. Çeşit çeşit astlarınızın kendi özgün deneyimlerini, iş üstündeki becerilerini keskinleştirmek ve kariyerlerinde ilerlemek üzere kullanmalarına yardımcı olun. Örneklemek gerekirse, biriminizden koyu bir Katolik olan Victor'un mahalle kilisesinde bağış toplama gönüllüsü olduğunu ve iş dışı saatlerinde birkaç gençlik grubunu yönettiğini keşfettiniz. Bu sivil katılımlar hakkında kendiyle konuşurken Victor'un bazı değerli beceriler, sıralamak gerekirse stratejik planlama, değişim yönetimi, müzakere ve finansal kavrayış kazandığını fark ettiniz. Bu yetenekler departmanınızda önünüze koyduğunuz özel bir proje için çok önemlidir. Victor'u topluluk çalışmasından dersler çıkarıp bunları işteki esnek görevlere uygulamaya cesaretlendirdiniz. Örneğin, yeni bir müşteri hizmeti sürecini ekibinize tanıtmakla yükümlü bir görev kuvvetinin başına geçmeye davet ettiniz. Bu fırsat, Victor'un değişim yönetimi becerilerini daha çok güçlendirmesine yardımcı olur. Ve departmanınızın süreci iyileştirmesine, müşteri sadakatini arttırmasına olanak sağlar. Performans değerlendirmelerini kişiye özel kılmak. Performans değerlendirmeleri yoluyla tanıtılan gelişim hedeflerini çalışanların her birinin özgün koşullarına uyarlayın. Söz gelimi, Victor'un bir sonraki performans değerlendirmesi toplantısında onu yeni yöneticilerin liderlik becerilerini daha çok güçlendirmelerine yardımcı olan bir şirket içi eğitim kursuna yazılmaya davet edin. İşte size bir başka örnek. Biriminizde çalışan çiçeği burnunda anne Diana, bebeğiyle daha çok zaman geçirmek için haftalık çalışma saatlerinin buna uygun bir ücret düşüşüyle beraber azaltılmasını istedi. Diana için yıllık performans değerlendirmesi yürüttüğünüzde onun iş üstündeki sonuçlarını değerlendirirken ona yarı zamanlı statüsü verin. Yani ondan haftada 40 saat çalışan bir çalışanın ürettiği aynı işi haftada 32 saat çalışarak üretmesini beklemeyin. Bunun yerine performans değerlendirmesini, müzakere ettiği sözleşmede belirtilen hedefleri, son tarihleri ve kalite gerekliliklerini ne kadar iyi karşıladığına odaklayın. Yönderler saptamak. Çeşitli çalışanlara kariyerlerindeki ilerlemeleri esnasında talimatlar, koçluk ve uzun vadeli yakın gelişim desteği sunabilecek yönderler belirleyin. Yönderler departmanınızdan veya kuruluştaki diğer ekipler ya da şirket dışı profesyonel kurumlar gibi dış kaynaklardan gelebilirler. İşlevsel bölgeniz dışından gelen yönderler, yardım ettikleri kişilere şirketin çalışmaları hakkında daha geniş bir bakış açısı sunabilirler. Bazı çalışanlar kendileriyle benzer yaşta veya aynı etnik grupta olan yönderlerden yarar sağlayabilirler. Diğerleri farklı bir bakış açısına veya arka plana sahip yönderleri tercih edebilirler. Her ikisinin de yararları vardır. Örneğin, farklı arka plana sahip yönderler. Yardım ettiği kişiden farklı bir arka plana sahip olan bir yönder, genellikle yönderin grubuna üye olmanın nasıl bir şey olduğunu o kişinin anlamasına yardımcı olabilir. Söz gelimi, bir imalat tesisinde üst düzey yönetici olan beyaz bir erkeği göz önünde bulundurun. Esas olarak beyaz erkeklerden oluşan bir montaj bandının yönetimiyle meşgul olan Afrikalı-Amerikalı bir kadın orta seviyeli yöneticiye yönderlik yapmaktadır. Yönderi olarak değişim yönetimiyle ilgili kendi deneyimlerinin bazılarını paylaşarak kadının onun fikirlerine karşı çalışanlarının gösterdikleri dirençle başa çıkmasına yardımcı olabilir. Benzer arka plana sahip yönderler. Yönderleri aynı gruplardan insanlara yardım edecek şekilde eşleştirmek de yardım alan kişilerin daha çok yoldaşlık ve destek hissetmelerine olanak sağlamak gibi özgün yararlar sunabilir. Belli bir çalışan için ideal eşleşmeyi bulmak mümkün değilse, söz konusu çalışanın özgün kariyer meydan okumalarını ve bunun yanı sıra onun özel katkılarını anlayıp takdir eden yönderleri belirlemeye çalışın. Örneklemek gerekirse, pazarlama grubundan beyaz bir erkek olan John, Pakistan doğumlu çalışanınız Taja için mükemmel bir yönder olabilir. Bunun nedeni, John'un baldızı Michaela'nın Pakistan göçmeni olarak doğmuş olmasıdır. Yıllar boyunca John, Michaela'nın ürün geliştirici olarak kariyerinde birçok meydan okumayla karşılaştığını ama asla ilerleyemediğini izlemiştir. John, Michaela'nın deneyimlerine aşina olduğu için Taja'ya profesyonel yolu boyunca ilerlerken destek olabilir. Kültürel çeşitliliğe ilgi çekin. İnsan sermayesi sistemlerini çeşitli ekibinize elde tutmak için değiştirmek, astlarınız arasındaki farklılıklardan azami değeri elde etmenize yardımcı olabilir. Bugünün küresel iş dünyasının karakteri olan kültürel çeşitliliğe dair kavrayışınızı keskinleştirmek de önemlidir. Bu bölümde bu konuya daha yakından bakacağız. Kültür nedir? Bugünün küresel iş çağında muhtemelen kültür kelimesinin sık sık kullanıldığını duymuşsunuzdur. Peki ama kültür tam olarak nedir? Bir kişinin kültürü onun şu yanlarını belirler. İnançlar. Dünyanın nasıl işlediği ve insanların nasıl etkileşime girmeleri gerektiği hakkındaki fikirler. Davranışlar. Jestler, göz temasının kullanılması, yüz ifadeleri, giyim tarzları ve selamlaşma ritüelleri. Değerler. Aile veya kişisel hayat, kariyer, din ve sosyal sorumluluk gibi önemli olarak addedilen şeyler. Kültür sadece ulusal düzeyde değil, bölgesel, kurumsal veya grup seviyesinde de tanımlanabilir. Söz gelimi Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda ve güneydoğusunda yaşayan ve çalışan insanların farklı inançları, davranışları ve değerleri olabilir. Bölgesel kültürel farklılıklar. Büyük bir tüketici ürünleri şirketindeki insanlar, küçük, kar amacı olmayan bir kurumdaki insanlardan çok farklı bir kültüre sahip olabilirler. Kurumsal kültürel farklılıklar. Pazarlama departmanında çalışan insanlar, işlerini enformasyon teknolojisi işlevinde çalışan insanlardan çok daha farklı şekilde yürütebilirler. Grup kültürü farklılıkları. Uluslararası ticaretteki artış düşünüldüğünde birçok kuruluş öncelikle ulusal ve bölgesel kültürel farklılıklara odaklanır. Kültür. Bir grup, kuruluş, bölge veya ulus içinde ortak olarak tutulan inanç, davranış ve değerler. Kültür nasıl ifade edilir? Kültür, iş hayatının hemen hemen her yönünü etkiler. Söz gelimi, farklı kültürlerden insanlar şu etkinlikleri çok farklı yollarla yürütebilirler. Müzakere etme. İşle ilgili olan ve olmayan konular hakkında iletişim kurma. Çalışma ilişkileri inşa etme. Çatışmaları çözüme kavuşturma. Çalışma prosedürlerini ve etnik davranışları tanımlama. Kararlar alma. Birbirini selamlama. Son tarihleri ve toplantı zamanlarını koyma. Giyinme. Eğlenme ve yemek yeme. Sunumlar yapma. İş fikirlerini ve tekliflerini değerlendirme. İş önceliklerini belirleme. Otorite figürleriyle ilişki kurma. Müşterilere satış ve pazarlama yapma. Farklı kültürlerden insanlar birlikte iş yaptıklarında yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Örneğin bir New York firmasında yönetici olan Malcolm, bir müşterisiyle satış anlaşmasını müzakere etmek üzere Tokyo'ya seyahat eder. O akşam o ve Tokyo firmasından birkaç yönetici yemekte buluşurlar. Kokteyller servis edilirken Malcolm anlaşmanın ayrıntılarını tartışmaya başlar. Birçok Asya kültüründe insanların genellikle ilişkilerini iş dışından konuşmalarla kurmayı tercih ettiklerini fark etmez. Tokyo ekip üyeleri birbirlerine rahatsız bakışlar atarlar ve akşamın geri kalanı boyunca sessiz kalırlar. Malcolm New York'a eli boş döner. Eğer daha zengin bir kültüre, çelişen değerler bağlamında zengin olana ulaşacaksak, insanoğlunun potansiyelinin tamamını fark etmemiz zorunludur. Margaret Mead. Kültürel zekanızı güçlendirmek. Kültürel farklılıklar yüzünden yanlış anlamalarla sık karşılaşırız. Kültürel yanlış anlamalar yüzünden yapılan ticari gaflardan nasıl kaçınırsınız? Kültürel zekanızı, kısaca KZ diyelim, yani yeni bir kültürel ortama uyum sağlama, bu ortama özgü sosyal etkileşim biçimlerini öğrenme ve bu kültürlerden insanların uygun bulduğu yollarla yanıt verme yeteneğinizi güçlendirin. Başkalarının kültürel kurallarını onlarla etkileşime girdiğinizde taklit ederek onlara ve kendi kültürlerinde iş yapma yollarına duyduğunuz saygıyı gösterirsiniz. Size karşı her iş etkileşiminde önemli olan daha güvenli ve açık hale gelerek yanıt verirler. KZ'nizi kurmak için belli gruplara özgü organizasyon ve etkinliklere katılmanın yanı sıra kültürel farklar hakkında kitaplar ve makaleler okuyabilir veya videolar izleyebilirsiniz. Kültürel çeşitlilikte uzmanlaşmış bir koçtan yardım alabilir veya sadece sizinkinden farklı gruplardan insanlarla ilişkilerinizi güçlendirmeye başlayabilirsiniz. Kendi kültürleri içinde sizin yolunuzu daha iyi anlamanıza ve yönlendirmenize yardımcı olabilirler. Kendinizi başka insanların kültürleri hakkında eğitmenin yanı sıra KZ'nin şu üç bileşeninde de uzmanlaşabilirsiniz. Başkalarını gözlemlemek ve öğrenmek için kafanızı kullanın. Bir kültürün ortak kavrayışlarının ipuçlarını arayın. Söz gelimi başka bir ülkeden müzakere tarafı olan bir ekiple bir dizi toplantıda yer aldığınızı farz edin. Bu ekibin üyeleriyle ilk karşılaşmalarınız esnasında zaman konusundaki tutumlarını gözlemleyin. Hep dakikler midir yoksa kibarca geç mi kalırlar? Son tarihlerle ilgili davranışlarını izleyin. Buna sıkı sıkıya bağlılar mıdır yoksa buna kılavuz hattı olarak mı davranırlar? Dili kullanım biçimlerini gözlemleyin. Kabul edilemez olduğunu düşündükleri tekliflere açıkça hayır mı derler, yoksa sadece gülümseyip size geri döneceklerini söyler ve sonra da dönmezler mi? Başkalarını taklit etmek için vücudunuzu kullanın. İletişimin %70'i vücut diliyle olur. Başka kültürlerden insanların adetlerini ve mimiklerini aksettirmeye çalışın. Söz gelimi birbirlerine el sıkışarak mı yoksa iki yanaklarından da öperek mi selamlıyorlar? Erkekler hiçbir zaman kadınların elini sıkmıyor mu veya tam tersi? Sohbet ederken yakın ve kişiseller mi yoksa birkaç adım ötenizde mi duruyorlar? Ne kadar göz teması kuruyorlar ya da hiç kuruyorlar mı? Hangi koşullar altında gülümsüyor veya kaşlarını çatıyorlar? Başkaları hakkında öğrenebileceğinize inanmak için kalbinizi kullanın. Başka kültürlerden insanları anlama kapasiteniz olduğu düşüncesini kucaklayın. Engeller, aksilikler veya düpedüz başarısızlıklar karşısında kendinizi başka kültürlere alıştırmak için eskisinden de fazla bir özenle çaba sarf edin ve onların bölgesindeyken onların ilkelerini takip edin. Bir kültürü anlamak, onun bütün inanç ve davranışlarını kucaklayacağınız anlamına gelmez. Değerlerinizi değiştirmeniz veya aynı fikirde olmadığınız bir kültürel pratiğe izin vermeniz gerektiği anlamına da gelmez. Bunun anlamı, neden iş yapma yollarının öyle olduğunu anlamak için başkalarının kültürü hakkında bilginizi kullanacağınızdır. Bu kavrayış, iş arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle daha olumlu, üretken ilişkilere yol açabilir. İpucu: başka kültürlerden insanlarla iş yaparken toplandığınız insanların tanışma, tartışma ve iş meselelerini müzakere etme konularında tempoyu belirlemelerine izin verin. Başka kültürlerden insanlara onların hayatları hakkında bir şeyler öğrenmeye olan ilginizi gösterin. Uygun sorular sorun ve yanıtlarını dinleyin. İş dünyasının artan bir şekilde küreselleşmesiyle birlikte, üretimin sınır ötesileşmesi, çeşitli ülkelerde faaliyetler yapma ve yaygın sanal ekipler kurma dahil olmak üzere, uluslararası kültürel farklar yöneticilere göz korkutucu meydan okumalar sunmuştur. Kültürel çeşitliliği dünya çapında başarıyla yönetmek için yöneticilerin özellikle kavrayışlı iletişimciler olması şarttır. Bir sonraki bölüm kültürler arası iletişimi daha yakından inceliyor. başka ulusun kültürünü takdir etmek için oraya gidilmesi, insanların tanınması ve o ülkenin kültürüyle haşır neşir olunması gerekir. David Rockefeller. Kültürler arasında iletişim kurmak. Bugünün iş dünyasında büyük kuruluşların çoğu küresel olarak faaliyet gösterir. Çeşitli ülkelerden müşterilere ürün ve hizmetlerini satar, farklı milliyetlerden insanları istihdam eder ve dünyanın dört bir yanından tedarikçiler kullanırlar. Dünyanın birçok noktasından gelen rakiplerle rekabet eder, başka ülkelerden şirketlerle girişim ortaklığı düzenler ve birbirinden uzak mekanlarda çalışanlardan oluşan sanal ekipler oluştururlar. Şirketiniz bu yolların herhangi biriyle faaliyet gösteriyorsa, sizinkinden farklı kültürlere sahip insanlarla rutin olarak karşılaşmayı ve iletişim kurmayı bekleyebilirsiniz. Söz gelimi sizden şunlar istenebilir. Farklı ülkelerden ve zaman dilimlerinden insanlardan meydana gelen sanal ekipler oluşturup, ekibi merkez ofisten veya deniz aşırı bir mekandan yönetmek. Başka bir ülkedeki müşteriyi ziyaret edip, önemli bir anlaşmayı müzakere etmek. Hizmetlerini tartışmak için farklı ülkelerden satıcılarla tanışmak ve firmanız için en uygun tedarikçiyi seçmek. Başka bir ülkeye seyahat edip bir girişim ortağının temsilcisiyle büyük bir projedeki ilerlemeyi tartışmak. Bu senaryoların hepsinde de başka kültürlerden insanlarla kendi ülkenizde yaptığınız şekilde etkileşime ve iletişime gireceğinizi varsayamazsınız. Hatta başka ülkelerden insanların tıpkı sizin yaptığınız gibi müzakere etmesini, işi tartışmasını ve sorunları çözmesini beklerseniz, iş ilişkilerinizi bozabilecek ve şirketinizin ve sizin performansınıza zarar verebilecek iletişim gafları yapma riskine girersiniz. İletişim gaflarından kaçınmak. Küresel alanda faaliyet göstermek, tarafların hepsine yarar sağlayabilir. Fakat sınır ötesi kültürel farklılıklar iletişimi zorlaştırabilir. Başka ülkelerden insanlarla iletişim kurarken gaflardan nasıl kaçınacaksınız? Şu fikirler yardımcı olabilir. Farkındalığınızı keskinleştirin. Uzmanların yanı sıra kitaplar ve konuyla ilgili makaleler gibi şirketinizce veya online olarak sunulan kaynaklardan yararlanarak, ulusal kültürler arasındaki iletişim tarzlarının büyük farklılıkları ile ilgili farkındalığınızı ve takdirinizi bileyin. İnsani becerilerinizi kullanın. Başkalarını gözlemleyerek ve iletişim tarzlarına uyum sağlayarak insani becerilerinizi kullanın. Başkalarıyla etkileşime girerken ulusal, kültürel farklılıkları aklınızda tutun. Ama aynı kültürden iki insanın tıpatıp aynı şekilde iletişim kuracağını varsayarak fazla genelleştirme yapmayın. Her insanın bireysel tarzına da bakın. Eğitim alın. Şirketinizin sunduğu her kültürler arası eğitim ve koçluktan yararlanın. Eğer kuruluşunuz böyle kaynaklar sunmuyorsa, online programlar veya yerli meslektaşlar tarafından sunulan kurslardan ve yaşam boyu eğitim programlarından yararlanmayı düşünün. Kültürel yönderler bulun. Sınırlar arası iletişimde özellikle becerili bulduğunuz firmanızdan eş düzeyli yöneticiler belirleyin. Onlara başka uluslardan insanlarla iletişim kurma yeteneklerini arttırmak için ne yaptıklarını sorun. Ardından onların yöntemlerini kendi sınırlar arası anlaşmalarınıza uygulamaya başlayın. Dile dayalı yanlış anlamaları izlemek. Genellikle farklı ülkelerden insanlar birlikte iş konuşmak için İngilizceyi kullanırlar. Fakat İngilizcenin kavranışı büyük oranda değişebildiği için yanlış anlamalar oluşabilir. Söz gelimi Larry, yeni ürünler için broşürler tasarlama görevine sahip sanal bir ekibe liderlik etmektedir. Bir sabah deniz aşırı bir mekanda bulunan yeni işe alınmış serbest grafik sanatçısı Maya'ya e-posta gönderir. E-postasında modeli ekip üyeleri arasında dolaştıracak hale ne zaman getireceğini sorar. Model derken Larry, metin ve resimlerin duracakları yeri gösteren broşürün kaba bir taslağından bahsetmektedir. Maya, modelin broşürün bitmiş hali olduğunu düşünür. Bu yüzden iki haftaya hazır edeceğini söyler. Larry kendi kendine, "Ne, bir model için iki hafta mı?" diye düşünür. Larry, kendinin ve Maya'nın modeli farklı bir şekilde tanımladıklarını fark etmediği için Maya'nın yeteneklerinden şüpheye düşer ve onu daha yakından takip etmeye başlar. En sonunda iletişimleri ekibin moralini ve üretkenliğini aşındıracak şekilde bozulur. Dile dayalı yanlış anlamalar, sözlü olmayan farklılıklardan da kaynaklanabilir. Farklı ülkelerden insanlar vücut dilini farklı şeyler anlatmak için kullanırlar. Bu sözel olmayan sinyaller arasında mimikler, sessizlik, dokunma, göz teması ve yüz ifadeleri bulunur. Bu tür sinyallerle ilgili farklı anlamları anlamazsanız bunları başka insanlarda yanlış okuyabilirsiniz. Söz gelimi, şirketinizin uydu ofis kurduğu bir başka ülkede birkaç ay boyunca bir proje ekibine liderlik yapmak üzere atandığınızı farz edin. Yeni mekanınıza ulaştıktan kısa bir süre sonra kendinizi tanıtmak ve proje planlarını tartışmak üzere ekip üyeleriyle tek tek tanışırsınız. Bu toplantılar esnasında çok sayıda ekip üyesinin sizinle çok az göz teması kurduğunu gözlemlediniz. Onların ülkesinde bir otorite figürünün doğrudan gözlerinin içine bakmanın saygı eksikliği anlamına geldiğini fark etmediniz. Bu yüzden bu davranışı yanlış bir şekilde yorumladınız ve sizden bir şeyler gizlemeye çalıştıkları sonucuna vardınız. Proje gereksiz bir şekilde güvensizlikle başladı. Kültürler arasında müzakere yapmak. Müzakere tarzları kültürler arasında çok farklılık gösterir. Bazı ülkelerde müzakereciler konuşmayı pazarlığın olumsuz yanlarını vurgulayarak açar, diğerlerinde ise olumlu. Bazıları enformasyonu elinde tutmanın güç olduğuna inanır. Bazıları açıkça hayır demeyi kabalık olarak görür. İnsanların bir müzakere esnasında tartışmanın temposunun nasıl konacağı ile ilgili çok farklı tercihleri de olabilir. Örneklemek gerekirse, Los Angeles merkezli bir şirkette yönetici olan Reed, Hanoi merkezli bir tedarikçinin yöneticisi olan Koa ile olası bir sözleşme müzakeresi için buluşur. Reed için müzakere bir anlaşmayı zorlamaktır. Nokta. Reed tartışmanın onun düşündüğü kadar hızlı ilerlemediğine karar verince artan bir şekilde zorlayıcı argümanlar sunar. Tipik olarak ilk önce müzakeredeki mevkidaşıyla bir ilişki kurup sonra yavaş yavaş pazarlığa giren Koa, Reed'in davranışını saygısızlık olarak yorumlar. Müzakereleri suya düşer ve karşılıklı yararlı olabilecek bir anlaşma hayata geçmez. Bir anlaşmayı oluşturan şeyler de kültürler arası müzakereyi etkiler, çünkü bu büyük oranda kültürel normlara bağlıdır. Bazı kültürler için sözlü bir anlaşma, bir sözleşmeyi uygulamak üzere ilerlemek için her iki taraf açısından da yeterlidir. Diğerlerinde pazarlık tarafları anlaşmanın kapanması için resmi yasal belgelere ihtiyaç duyarlar. Bu farklı normlara dair kavrayış eksikliği acı verici yanlış anlamalara ve işlerin kaybedilmesine yol açabilir. Şu örneği göz önünde bulundurun. Yeni bir teknoloji geliştiren küçük bir şirket için çalışıyorsunuz. Başka bir ülkeden potansiyel bir alıcı olan Tekink'ten birkaç mühendis ve pazarlamacıyla Tekink'in sizin ürününüze ilgisini ölçmek üzere buluştunuz. Her toplantıda ve her telefon konuşmasında Tekink temsilcilerinden, "Kesinlikle sizinle aynı gemideyiz ve bu işin mümkün olduğunca kısa bir sürede bitmesini istiyoruz. Satın alma siparişini size önümüzdeki hafta sonuna kadar ulaştıracağız" şeklinde yorumlar duydunuz. Bu sözlü anlaşmanın belirlenen tarihte satın alma siparişini gerçekten alacağınız anlamına geldiğini varsaydınız. Siparişin tamamlanması konusunda Tekink'in aciliyetine duyarlı davranarak siparişi tamamlamak için gereken parçaları satan bir tedarikçi ile bağlantı kurdunuz ve parçaları satın aldınız. Fakat bir sonraki hafta bittiğinde resmi siparişi henüz Tekink'ten almadınız. Neler olup bittiğini öğrenmek için Tekink'ten bağlantınız olan Marlin'i aradınız. Size, bu projede ilerleyip ilerlemeyeceğimiz konusunda biraz daha iç tartışmaya ihtiyacımız var. İlerlemek istersek size siparişi göndeririz," dedi. Parça tedarikçisine verdiğiniz siparişi iptal etmekte zorlanırsınız çünkü önceden olumlu olan bir ilişkiye güvensizlik tohumları ekmekten çekinirsiniz. Yanlış anlamalar yöneticiler uluslararası iletişim kurarlarken çok yaygındır. Ne var ki kültürler arası gaflardan kaçınmak için stratejiler kullanarak ve yanlış anlamaların gerçekleşme olasılığının en çok olduğu dört alanı anlayarak, yani dil, sözel olmayan iletişim, müzakere ve anlaşma biçimleri, uluslararası iş anlaşmalarınızda başarı ihtimalinizi iyileştirebilirsiniz. İpuçları ve araçlar. Çeşitliliği yönetmek için araçlar. Çeşitliliği yönetmek. Bireyler arası yanlılığı anlamak. Bu aracı kendinize ön yargıyla davranılmasının nasıl hissettirdiğini anlamak ve iş yerinde ön yargı ve klişeleri kırmanın önemini takdir etmek için kullanın. Size karşı ne zaman ön yargı gösterildi? İş yerinde birinin size karşı ön yargı gösterdiği bir durumu tarif edin. Bu olay size kendinizi nasıl hissettirdi? Nasıl tepki verdiniz? Nasıl farklı davranabilirdiniz? Ne zaman başkasına karşı ön yargı gösterdiniz? İş yerinde başka birine ön yargıyla davranmış olabileceğinizi düşündüğünüz bir durumu tarif edin. Sizce bu durum karşınızdaki kişinin kendini nasıl hissetmesine yol açtı? Eğer bu durum ilişkinizi olumsuz etkilediyse bu hasarı tamir etmek için hangi adımları atabilirsiniz? Kapsayıcı bir çevre yaratma öz değerlendirmesi. Bu aracı çalışanlarınızın hepsinin kapsandığını ve ellerinden gelenin en iyisini işe verebildiklerini hissettikleri bir iş yeri çevresi yaratma yeteneğinizi değerlendirmek için kullanın. Sayacağımız ifadelerle ilgili kendinizi 1'den 5'e kadar olan notlarla derecelendirin. 1 en düşük, 5 en yüksek not. 1. Çalışanlarımın hepsinin endişelerini dinlerim. 2. Çalışanlarımın hepsini onları veya çalışmalarını etkileyecek kararların alınacağı toplantılara davet ederim. 3. Çalışanlarımın hepsini onları veya çalışmalarını etkileyen meselelerde bilgilendiririm. 4. Departmanımdaki herkesin hoş karşılandıklarını hissetmelerini sağlarım. 5. Astlarımın hepsine ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına olanak verecek şekilde davranırım. 6. Astlarım inovasyon yapma, sorun çözme ve kuruluşun misyonlarına hizmet etme doğrultusunda bilgi ve deneyimlerini katarak kuruluşumuz için değer yaratır. 7. Çalışanlarımı şirketin yanı sıra departmanın başarısına da katılmak için beceri, yetenek ve özgün bilgisini ve deneyimini sunmaya cesaretlendiririm. 8. Çalışanlarıma güvenirim. 9. Astlarım birbirlerine güvenirler. 10. Astlarım işteyken kendileri olabileceklerini hissederler. 11. Departmanımızda üstünde çalıştığımız proje ve uğraşlarda çalışanlarımın bakış açılarına karşı takdirimi gösterir ve bunu aktif olarak ararım. 12. Çalışanlarım departmanda bir ait olma hissi yaşarlar ve uğraşlarımıza karşı bir sahip olma ve yatırım duygusu taşırlar. 13. Bir veya daha fazla çalışanım tartışmalar esnasında dışlanırsa bunu açıkça söylerim. 14. Bir astımın fikrine katılmadığımda onların düşünce ve deneyimlerini sorar ve referans çerçevelerinin onlar açısından doğru olduğunu kabul ederim. 15. Ana dili benimkinden farklı olan çalışanlar için onların dilinde birkaç şey söylemeyi öğrenirim. Sonraki adımlar. 1 veya 2 ile derecelendirdiğiniz her ifade için bu alandaki yeteneğinizi iyileştirmek amacıyla fikirlerinizi listeleyin. İfadenin numarası, iyileştirmek için fikirler. Bir çeşitlilik profili yaratmak. Dinleyeceğiniz bu çalışma formunu bir kadro çeşitlilik profili yaratmak için kullanın. Her kategorinin altına her tarife uyan çalışanların sayısını yazın. Bu profili geliştirdikten sonra ekibinizin çeşitliliğini en yüksek seviyeye çıkarmak için yollar tespit edin. 1. Bölüm. Profilinizi geliştirmek. Profil tarihi. Departman veya ekip. Yaş. Olgun çalışanlar, 56 ve üstü. Orta yaşlı çalışanlar, 37-55 arası. Genç çalışanlar, 20-36 arası. Cinsiyet. Erkek. Kadın. Irk, etnik köken. Afrikalı Amerikalı, siyah. Hintli. Asyalı. Polinezyalı. Latin İspanyol. Beyaz. Bir veya daha fazla ırktan. Kızılderili. Diğer. Fiziksel, zihinsel yetenek. Fiziksel bir engeli olan çalışanlar. Zihinsel bir engeli olan çalışanlar. Kişisel durumu. Hayat arkadaşıyla yaşıyor. Yaşadığı hayat arkadaşı kendine bağlı, evli, evli ve eşi kendine bağlı, bekar, bekar ve kendine bağlı kimseler var. Cinsel kimlik, kimlikleri hakkında açık olan çalışanlar için. Eşcinsel, lezbiyen, biseksüel, trans. Eğitimi, liseden terk, lise mezunu, 2 yıllık üniversite mezunu, 4 yıllık üniversite mezunu, yüksek lisans dereceli, doktora dereceli. Dini ilişkisi. Dini ilişkisi hakkında açık olan çalışanlar için. Hristiyan, Yahudi, Müslüman, Hindu, Budist, Agnostik, ateist, diğer. İkinci bölüm. Ekibinizin çeşitliliğini en yüksek seviyeye çıkarmak. Departmanımdaki çeşitlilik meydan okumaları. Bu meydan okumaları ele almak için fikirler. Departmanımdaki çeşitlilik güçleri. Bu güçlerin üstüne bir şeyler koymak için fikirler. İşe alım mülakatı onay listesi. Bu onay listesini görüşme süreci esnasında çeşitli iş adaylarından gelen önemli soruları yanıtlamaya hazırlandığınızdan emin olmak için kullanın. Sayacağımız her sorunun yanıtını eğer biliyorsanız doldurun. Yanıtını bilmediğiniz sorular için enformasyonu nasıl toplayacağınızı belirtin. Görüşmenin tarihi, görüşmeye katılan kişinin adı, bu kişiyi tanımlayan çeşitlilik özellikleri, örneğin ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş ve benzeri. Adayın soruları. Bu kuruluşta benim gibi kaç çalışanınız var? Benim gibi olan çalışanların kaçı orta ve üst düzey yönetim kademelerinde? Benim gibi olan çalışanların kaçı profesyonel veya teknik pozisyonlarda? Bu kuruluşta kariyerimde ilerleme, yükselme ihtimalim ne kadar? Benim gibi olan çalışanlar ve diğer çeşitlilik grupları için resmi yönderlik ve veya kariyer gelişimi programınız var mı? Bu kuruluş, çeşitli gruplarla ortaklık kurmak için topluluk sosyal yardımı çabası bağlamında ne yapıyor? Benim gibi olan çalışanların ve diğer grupların ihtiyaçlarına odaklanmak için çalışan ilişki gruplarınız var mı? Bu kuruluştaki yöneticiler çeşitli çalışanlarla iletişim kurmak ve onları yönetmek için eğitimli mi? Kuruluşunuz çeşitlilik bağlamında hangi girişim, etkinlik ve programlara katılıyor? Kuruluş hali hazırda resmi çeşitlilik girişim ve programlarına sahip mi? Kültürel zeka öz değerlendirmesi. Bu aracı kültürel zekanızın güçlendirilmesinin yararını göreceğiniz yanlarını belirlemek için kullanın. Sayacağımız her ifade için eğer katılıyorsanız evet, katılmıyorsanız hayır cevabını verin. Ardından herhangi bir zayıf alanı güçlendirmek için verilen fikirleri okuyun. Düşünce ve gözlem yoluyla kazanılan kültürel zeka. İfade: yeni bir kültürden insanlarla etkileşime girmeden önce kendime ne elde etmeyi umduğumu sorarım. Yeni bir kültürde çalışırken beklenmedik bir şeyle karşılaşırsam, bu deneyimi gelecekte başka kültürlere yaklaşmak üzere yeni yollar bulmak için deneyim olarak yaşarım. Farklı bir kültürden insanlarla tanışmadan önce onlarla nasıl ilişki kuracağımı planlarım. Yeni bir kültürel durumun içine girersem bir şeyin iyi veya ters gittiğini anında hissedebilirim. Zayıf alanları güçlendirmek. Hayır cevabını verdiğiniz her ifade için bu yeteneği güçlendirmek üzere fikirler listeleyin. Söz gelimi, farklı bir kültürden insanlarla tanışmadan önce onlarla nasıl ilişki kuracağınızı planlama eğiliminde olmadığınızı varsayın. Bu durumda bir sonraki kültürler arası toplantınızdan önce kendinizi diğer kültürün iş pratiklerine alıştırmak için bir koçla birlikte çalışmayı düşünebilirsiniz. Davranış aksettirme yoluyla kazanılan kültürel zeka. İfade: farklı kültürlerden insanlara uymak için vücut dilimi, örneğin göz temasımı veya duruşumu değiştirmem benim için çok kolay. Kültürel bir karşılaşma gerektiğinde yüz ifadelerimde değişiklik yapabilirim. Farklı bir kültürden insanlara uymak için konuşma tarzımı, örneğin aksan veya tonumu uyarlayabilirim. Kültürler arası bir karşılaşma gerekiyor gibi göründüğünde davranış biçimimi kolaylıkla değiştirebilirim. Zayıf alanları güçlendirmek. Hayır cevabını verdiğiniz her ifade için bu yeteneği güçlendirmek üzere fikirler listeleyin. Söz gelimi, kültürel bir karşılaşma gerektiğinde konuşma tarzınızı veya yüz ifadenizi değiştirmede zorluk çektiğinizi farz edin. Bu durumda bu alandaki yeteneğinizi güçlendirmek üzere bir oyunculuk kursu almayı düşünün. Motivasyon ve ihtimale duyulan inanç yoluyla kazanılan kültürel zeka. İfade: farklı bir kültürden insanlarla başa çıkabileceğime dair kendime güveniyorum. Kültürel arka planları benimkinden farklı olan insanlarla arkadaş olabileceğimden eminim. Görece kolay bir şekilde farklı bir kültürün yaşam tarzına uyum sağlayabilirim. Alışkın olmadığım kültürel bir durumla başa çıkabileceğime dair kendime güveniyorum. Zayıf alanları güçlendirmek. Hayır cevabını verdiğiniz her ifade için bu yeteneği güçlendirmek üzere fikirler listeleyin. Söz gelimi, alışkın olmadığınız kültürel bir durumla başa çıkma yeteneğinize güven duymadığınızı farz edin. Bu durumda yeni bir kültürel durumda bulunmaktan sizin kadar endişe eden fakat bu endişelerini yönetmeyi öğrenmiş olan meslektaşlarınızla konuşarak kendinize güveninizi arttırın. Kültürler arası iş seyahatlerine hazırlanmak. Bu çalışma formunu iş yapmak üzere ziyaret edeceğiniz başka bir ülke hakkında öğrendiklerinizi belgelemek için kullanın. Bu ülkenin kültürü hakkında bildiklerinizi belgeleyerek seyahat esnasında eş düzeyli meslektaşlarınızla etkileşime girmeye daha hazırlıklı olursunuz. 1. Bölüm. Seyahatin detayları. Seyahat tarihi. Ziyaret edilecek ülke. Ziyaretin amacı. Tanışacağım kişi veya kişiler. Danışılacak kültürel enformasyon kaynakları. 2. Bölüm. Bulgularınızı belgeleyin. Bu bölümde ziyaret edeceğiniz ülkedeki insanların şu etkinlikleri nasıl ele aldıkları ile ilgili öğrendiğiniz şeyleri belgeleyin. Yeni iş arkadaşlarını selamlamak, müzakere etmek, son tarihler oluşturmak, toplantı yürütmek, kararlar almak, çatışmaları ele almak, kişisel enformasyon açıklamak, belli iş süreçlerini yürütmek, otorite figürleriyle etkileşime girmek, bilgi edinmek, statüyü göstermek, iş önceliklerini ve hedeflerini koymak, bir iş anlaşmasında fikir birliğini tanımlamak, iş yeri başarılarını tartışmak, sözel olmayan işaretleri kullanmak, iş arkadaşlarını eğlendirmek, sunumlar yapmak, müşterilere satış ve pazarlama yapmak, hediyeler vermek, diğer. Kendinizi sınayın. Bu bölüm, çeşitliliği yönetme konusundaki bilginizin temellerini yoklamanıza yardımcı olmak üzere 10 adet çok seçenekli soru içermektedir. 1. Bir kuruluşta çeşitlilik ne demektir? A. İş yerindeki çalışanlar arasındaki farklılıklar. B. Kadınlar ve renkli insanlar için iş fırsatlarını iyileştirmek üzere birim düzeyinde girişimler. C. Yasal gereklilikleri karşılamak için bir firmanın istihdam etmesi gereken azınlık üyelerinin sayısını yöneten şirket düzeyinde politikalar. Doğru yanıt A. Çalışanlar arasındaki farklılıklar, ırk, cinsiyet, etnik arka plan, fiziksel ve bilişsel yetenekler, cinsel yönelim, dini inançlar, öğrenme ve çalışma tarzları, vücut türü ve iş-hayat yükümlülükleri olabilir. Farklılıklar kültürel de olabilir. Yeni iş arkadaşlarını selamlama şekli, müzakere etme ve bir ülkeye, bir ülkedeki bir bölgeye, kuruluşa veya kuruluştaki bir gruba özgü çatışmaları çözmek gibi. 2. Seçeneklerden hangisi klişeyi en iyi şekilde tanımlar? A. Bir başka insanı ırkına, cinsiyetine veya başka ayırt edici özelliğine dayanarak kötüleme niyeti taşıyan davranış. B. Belli gruplara dair basma kalıp, formülsel ve aşırı genelleştirilmiş anlayışlar, fikirler veya imajlar. C. Önceden veya gerçeklerin bilgisi ya da incelenmesi olmadan olumsuz bir yargı veya fikir. Doğru yanıt B. Klişeler olumlu veya olumsuz olabilirler. Söz gelimi Asyalılar zeki ve çalışkandır, Kaliforniyalılar tembeldir, kadınlar matematikten anlamaz, İrlandalılar içkiye düşkündür ve Amerikalılar saldırgan müzakerecidirler gibi. Belli bir grubun üyelerinin hepsinin aynı olduğuna dair varsayımlar, yöneticilerin çalışanları eşit fırsatlardan mahrum bırakmasına neden olur. 3. Yeni işe alınmış Afrikalı-Amerikalı pazarlama başkan yardımcısı Jack, şirketinin hepsi beyazlardan oluşan yönetim ekibiyle ilk kez karşılaştı. Yöneticiler, Jack'in pazarlama uzmanlığına karşı ilgi göstermek yerine, şirketin yeni çeşitlilik komitesinin başına geçmek isteyip istemeyeceğini sordular. Yöneticiler, Jack'e hangi zarar verici mesajı iletmiş oldular? A. Pazarlama işinde başarılı olamayacağından endişelendiler. B. Bu yeni role getirdiği becerilere saygı göstermediler. C. Onu bir sembol olarak gördüler. Doğru yanıt C. Jack'in pazarlama uzmanlığını göz ardı edip, onu yeni çeşitlilik grubunun başına geçmeye davet ederek, beyaz yöneticiler büyük olasılıkla Jack'in ten renginin ötesini göremediklerini düşünmesine yol açmışlardır. Jack, bir simge olarak kullanıldığı veya sadece ırkla ilgili rollerle sınıflandırılacağı sonucuna varabilir. Bu davranışa maruz kalan Afrikalı Amerikalılar, beyaz üstlerinin ve görevdeşlerinin kendi iş uzmanlıklarına değer verip vermediklerini merak edebilirler. Sonuçta ortaya çıkan güvensizlik, başka çevreler arayışı içinde şirketten ayrılmalarına neden olabilir. 4. Seçeneklerden hangisi çeşitli bir iş gücünü yönetmenin en iyi yoludur? A. Çeşit çeşit çalışanlar işe alıp ardından onlardan nasıl bakılacağı, davranılacağı ve ilerleneceği konusunda tek tip davranış kurallarına bağlı kalmalarını istemek, hepimiz aynıyız mesajını göndermek. B. Çalışanların çeşitli deneyimlerini ve bakış açılarını belirleyip bunları şirketin iş yapma yolunun bünyesinde toplamak, işleri iyi yönde değiştirmek. C. Çeşitli çalışanları cinsiyet, ırk, yaş, etnik köken ve diğer tanımlayıcı özelliklerce ayırt edilen niş müşteri bölümlerine atayarak farklılıkları övmek. Doğru yanıt B. Yöneticiler çalışanların çeşitli uzmanlıklarını ve bakış açılarını şirketin iş yapma yollarının bünyesine dahil ederek çeşitliliğe kapsayıcı bir yaklaşım getirirler. Kapsama, çeşitliliği yönetmede iki kusurlu uç yaklaşımı gölgede bırakır. Asimilasyon ve farklılaştırma. Asimilasyon, herkesi nasıl bakılacağı, davranılacağı ve ilerleneceği ile ilgili tanımlayıcı evrensel kurallar benimsemeye teşvik eder. Çalışanlar, kuruluşun kendi özgün bakış açılarından yararlanmasını engelleyerek farklılıklarını önemsizleştirirler. Farklılaştırma da çeşitli çalışanları niş müşteri bölümlerine atar ve bu da bazı çalışanların sembol olarak kullanıldıklarını veya sınıflandırıldıklarını hissetmelerine neden olabilir. 5. Nüfusun çoğunun beyaz olduğu küçük bir şehirde yer alan bir şirkette çalışıyorsunuz. Benzer şekilde firmanızın iş gücü de ağırlıklı olarak 40'larındaki beyaz erkeklerden oluşuyor. Firmanız için yenilikçi ürünler geliştirme fikirleri üstünde yeni, çeşitli bir ekip toplamayı düşünüyorsunuz. Seçeneklerdeki çeşitlilik stratejilerinden hangisini kullanırsınız? A. 40'larındaki beyaz erkeklerden farklı olan etnik köken ve yaş gruplarını temsil eden bir ekip toplamak. B. Öncelikle 40'larındaki kadınlardan oluşan bir ekip toplamak. C. 45 yaşındaki beyaz erkekler dahil olmak üzere geniş bir dizi etnik köken, yaş ve ulusal kökenden gelen üyeler barındıran bir ekip toplamak. Doğru yanıt C. En iyi çeşitlilik girişimleri bütün çalışanları kapsar. Herhangi bir çeşitlilik girişimini uygulamadan önce kendinize bu girişim ekibimdeki herkesin başarısına katkıda bulunacak mı yoksa sadece belli gruplara mı avantaj sağlayacak diye sorun. En değerli çeşitlilik girişimleri herkese yarar sağlar. 6. Şirketinizin alanından daha çeşitli çalışanlar işe almak istiyorsunuz. Seçeneklerdeki stratejilerden hangisi bu hedefi başarmanıza yardımcı olacaktır? A. Çalışan ilişki gruplarından olası yeni elemanlara kuruluşunuz için çalışmanın avantajlarını satmalarını istemek. B. Çeşitli adaylara ulaşma şansınızı arttırmak için bölgede yaygın olarak okunan gazetelere iş ilanınızı vermek. C. Bölgenizdeki en yakın üniversite ve kolejlerin sponsorluğunu yaptığı kariyer günü etkinliklerine katılmak. D. Saydıklarımızın hepsi. Doğru yanıt D. Çalışan ilişki grupları sadece nitelikli iş adaylarına ulaşmanıza değil, aynı zamanda onları bir teklifi kabul etmeye ikna etmenize de yardımcı olabilir. Söz gelimi, bir renkli insanlar grubu burada çalışmanın neye benzediği ve firmada nasıl ilerledikleri hakkında topluluk ve eğitim kurumlarının yanı sıra adaylarla da konuşabilir. Bu gruplar adaylara verilen "burada çeşitliliğe değer veriyoruz" mesajını desteklemeye yardımcı olur. Bölgede yaygın bir şekilde okunan gazetelere iş ilanı vermek de tıpkı yerel kolej ve üniversitelerin sponsorluğunu yaptığı kariyer günleri etkinliklerine katılmak gibi umut vadeden adaylara ulaşmanıza yardımcı olabilir. 7. Marta ekibine birkaç epeyce nitelikli çeşitli aday topladı ve onların kendi şirketinde kalmalarını garantilemek istiyor. Seçeneklerdeki stratejilerden hangisi değerli çeşitli çalışanları elde tutmasına en iyi yardımcı olur? A. 3 ayda bir mükemmel performansı 2 kişilik lüks bir bakım almak üzere bir hafta sonu kaçamağıyla ödüllendirmek. B. Çalışanların düzenli olarak programlanan performans değerlendirmelerini yürütürken yüksek performans için eşit kıstaslar uygulamak. C. Her zaman ve herhangi bir yerden yürütülebilecek iş sorumluluklarına sahip astlara esnek zaman ve telekomünikasyon önermek. Doğru yanıt C. İş hayat programlarını çalışanların çeşitli ihtiyaçlarına ve koşullarına göre uyarlamak, Marta'nın yetenekleri elinde tutmasına yardım eder. Söz gelimi, çekirdek ve geniş ailelerinin sorumluluğunu omuzlamış çalışanlar için esnek zaman ve telekomünikasyon moral çöküntüsüne uğramalarını önleyebilir ve Marta'nın şirketine karşı bağlılıklarını arttırır. 8. Seçeneklerde yer alan kültürle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kültür, bir insanın inanç, davranış ve değerlerini belirler. B. Kültür esas olarak ulusal düzeyde mevcuttur. C. Kültür esas olarak insanların iş müzakereleri esnasında nasıl davrandıklarını etkiler. Doğru yanıt A. Bir kişinin kültürü, dünyanın nasıl işlediği ve insanların nasıl etkileşime girmesi gerektiği hakkındaki inançlarını, mimikler, göz teması, yüz ifadeleri ve hediye verme ritüelleri dahil olmak üzere davranışlarını ve ailevi veya kişisel hayat, kariyer, dini kimlik ve sosyal sorumluluk gibi değerlerini, yani kişinin en önemli olarak benimsediği şeyleri güçlü bir şekilde etkiler. 9. Henry önemli bir müzakere için yurt dışına seyahat edecektir. Bu müzakere esnasında başarı olasılığını arttırmak için kültürel zekasını güçlendirmek istiyor. Seçeneklerden hangisi kültürel zekasını arttırmasına en iyi yardımcı olur? A. Ziyaret edeceği ülkedeki insanların genel olarak hayat ve iş hakkında neye inandıklarını öğrenip ardından bu inançları benimsemeye uğraşmak. B. Önceden diğer ülkenin kültürel kurallarını araştırıp kendini müzakeredeki meslektaşlarıyla buluştuğunda bu kuralları takip etmeye hazırlamak. C. Meslektaşlarıyla ilk birkaç buluşmasında onların davranışlarını nasıl gözlemleyeceğine dair bir plan geliştirip ardından müzakerenin ilerleyen aşamalarında bu davranışları taklit etmek. Doğru yanıt B. Henry seyahatinden önce kitaplara, makalelere, videolara, DVD'lere ve diğer enformasyon kaynaklarına danışarak diğer ülkenin selamlaşma, eğlenme ve müzakere etme ile ilgili kültürel kurallarını öğrenebilir. Eğer mümkünse başka ülkelerden insanlarla ilişkilerini beslemenin yanı sıra kültürel çeşitlilikte uzmanlaşmış bir koçtan da yardım alabilir. Diğer ülkenin kültürel kurallarını öğrenerek müzakeredeki meslektaşlarıyla buluştuğunda onları taklit edebilir. Dolayısıyla onlara ve ülkelerinde işleri nasıl yürüttüklerine karşı saygısını gösterir. Bu tür göstergeler güven ve açıklığı, yani her iş etkileşiminin önemli bileşenlerini cesaretlendirir. 10. Alyssa, şirketi için bir yıl sürecek deniz aşırı bir görevi üstlenmeye hazırlanıyor. Kültürler arası yanlış anlamaların tipik olarak 4 alanda gerçekleştiğini biliyor. Sözel olmayan iletişim, müzakere ve bir iş sözleşmesinde anlaşmayı teşkil eden şeylerle ilgili inançlara ek olarak, Alyssa'nın görevine başladığında olası yanlış anlamalar için hangi diğer kilit alana bakması gerekir? A. Dille ilgili karışıklık. B. Hediye verme pratikleriyle ilgili yanlış anlamalar. C. İnsanların soyadını kullanmada hatalar. Doğru yanıt A. Genellikle farklı ülkelerden insanlar birlikte iş tartışmak için İngilizceyi kullanırlar. Fakat İngilizcenin kavranışı çok değişebildiği için söz ve ifadelerin yanlış anlaşılması gibi sorunlar ortaya çıkabilir.